İyi günler sayın izleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri programımıza hoş geldiniz. Buyurun hocam.
Evet. Çağın vebası diyelim, evrim teorisinde darbe vurmaya hemen devam edelim. Atın evrimi diye ünlü bir senaryoları var bu evrimcilerin. Yıllardır sürekli aynı şeyi söylerler. Ama yıllardan yıla sürekli senaryonun içerisinde bazı şeyleri değiştirirler. Hayali olduğu için konu, kendi hayal güçleriyle de sınırlı olduğu için. Onun için sürekli bir atış. Onu çıkartır, onu ekler, onu çıkartır. Kendi kafasına göre senaryosunu gerçekleştirmeye çalışır. Şimdi bu atın evrimi masalı ne ve evrim teorisi anlamında nasıl geçersiz kılınacak? Şimdi hep beraber sunumumuzda onu gösterebiliriz. Atın evrimi senaryosu Hindistan'ın Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa'da farklı devirlerde yaşamış dört ayaklı memeli fosillerinin evrimcilerin hayal güçleri doğrultusunda, küçükten büyüğe doğru dizilmesiyle oluşturulan düzmece şemalarla ortaya atılmıştır. Bakın onu hemen göstereyim. Sözü edilen şu sözde atın evrimini simgeleyen canlıların fosilleri ve resimleri şu an aşağıda görüyoruz. Fakat bakın bir sonraki şemada hemen göstereyim. Atın ilk atası olduğu iddia edilen Eohippus denilen canlının şu an yaşayan halini görüyoruz ve iskeletini görüyoruz. Milyonlarca yıl önce yok olmuş atası olarak sunulan Eohippus atın halen Afrika'da yaşayan ve atla hiçbir ilgisi ve benzerliği olmayan Hyrax isimli hayvanın aynısıdır. Şimdi gördüğünüz şu canlının hiç atla bir alakası var mı? Yok. Fakat evrimciler ne diyor? Atlar bununla evrimleşmeye başladı ve günümüzdeki haline, yani onu da gösterelim. Şu ihtişamlı, üzerine yük taşıyan ve son derece süratli koşabilen canlıya dönüştüğünü söylüyorlar. Halbuki zamanla Eohippus, yani bir önceki slaytta gösterdiğim canlı ile aynı katmanda, aynı yeryüzü tabakasında günümüzde yaşayan at cinslerinin de fosillerinin bulunduğu tespit edildi. Hatta o at serisinde biraz sonra onu da gösterelim onu da. Bakın bu da British Museum'dan İngiltere Doğa Tarihi Müzesi'nde yer alan atın evriminin sözde fosilleri. Gerçekte atın evrimine dair hiçbir somut bilgi ve bilimsel bir veri içermemekte. Fakat günümüzdeki atın da işte içinde bulunduğu şu seride sözde o küçük canlıdan günümüze kadar evrimleştiğini söylüyorlar. Günümüzdeki at bu. Atın görevi koşmak, son derece hızlı ve güçlü kas yapısına sahip. Kırmızı kas hücrelerinden daha çok oluşan kas yapısına sahip. Son derece koşmaya uygun bir aerodinamiği var. Üzerine insanın binebileceği gibi uygun kemik ve omurga yapısı var. Yeleleri var. Son derece ihtişamlı koşarken sallanıyor ve böyle çok güzel ve estetik bir görünüm ortaya çıkartıyor. Aynı şekilde kuyruğu da ve son derece insanın sadece kullanımına bir nimet olarak sunulmuş koşmaya elverişli anatomisi ve kas yapısıyla karşımızda at. Evrimcilerin iddia ettiği ve British Museum'da gösterilen şu şekilde gördüğümüz fosillerdeki canlıların at gibi binek olarak kullanılabilecek, at gibi hızlı koşabilecek, at gibi koşarken bir estetik bize sunabilecek bir görünümleri yok. Kaldı ki evrimciler sözde bu canlıların sadece boyutlarına bakarak ve ayak toynak sayılarına bakarak atın atası olduğunu iddia ediyorlar. Halbuki baktığımızda atası dedikleri canlı at, atası dedikleri canlı, bir sonraki iddia ettikleri canlı, bir sonraki iddia ettikleri canlı ve at aynı yaşta, aynı yeryüzü katmanında fosili bulunuyor. Bu ne demek? Yani atasıyla aynı dönemde yaşamış evrim olur mu o zaman? Olmaz. Evrimciler zamanla bir değişimi söylüyorlar. Burada öyle bir değişim görmüyoruz. Hepimiz aynı yaştayız yani burada. Birimiz birimizin atası olamayacağına göre mesela aynı yaştaki insanlar. İlla ki birisinin birisinden önce yaşamış olması gerekir. Fosillere baktığımızda da böyle bir şey görmediğimize göre atın evrimi masalı kesinlikle bilimsel bir temele sahip değildir. Nitekim Kasım 1980'de Chicago Doğa Tarihi Müzesi'nde 150 evrimcinin katıldığı bir toplantıda Boyce Ransberger atın evrimi senaryosunun fosil kayıtlarında hiçbir dayanağı olmadığını şu şekilde itiraf ediyor. Diyor ki, ünlü atın evrimi örneğinin geçersiz olduğu uzun zamandır bilinmekteydi. Yani başından beri biliniyordu diyor senaryoyu ortaya atanlar. Kademeli değişim yerine her türün fosilleri bütünüyle farklı olarak ortaya çıkmakta. Değişmeden kalmakta, sonra da soyu tükenmektedir. Ara formlar bilinmemektedir. Yine başka evrimci itiraflarda gördüğünüz gibi canlı sıralamalarını ortaya koyamayan paleontologların canlı sıralarını ortaya koyamadıklarından, açıklamaların çok tutarsız olduğundan ve tarihte gerçekten bu sıralama içinde birbirini izlediklerini gösteren atın evrimine dair hiçbir kanıtın olmadığını evrimciler kendi ağızlarıyla itiraf ediyorlar. Bu da göstermektedir ki ünlü bir atın evrimi ünlü bir şeydir, yalandır. Ünlü bir masaldır. Onu da hatırlamak açısından gösterdim. Evrimin hiçbir kanıt olmadığı gibi atın evrimi de bu yalanlardan bir tanesidir. İnşallah. Evet.
Yani fosiller çok ortada. Zaten böyle bir şey de imkansız. Çünkü genetik ve moleküler biyolojideki sistemler bize o sistemlerin mükemmel eksiksiz olarak yaratıldığı haliyle ancak var olabildiğini ve çalışabildiğini kesin olarak ispatlıyor. Bu daha önce bilinmiyordu. Yani Darwin döneminde de bilim çok ilkeldi. İşte 19. yüzyılda ne genetik biliniyordu, ne moleküler biyoloji biliniyordu. Doğru düz mikroskop da yoktu. Hücre içi su dolu bir baloncuk zannediliyordu. İşte öyle faraziyeler ortaya atmıştı Darwin. Zaten ama attıklarının doğru olmadığını kendisi de biliyor ve söylüyor. Ara geçiş formları yoktur diyor. Belki ileride bulunabilir gibi bir şey zırvalıyor. Kâhit. Halbuki evet, yani 150 yıl ki onun döneminde de yeterli fosil vardı. Burada önemli olan nokta şu. Yani fosilin sayısının artması ortaya size ara geçiş formu getirmez. Eğer mevcut fosillerin içinde yoksa yoktur. Çünkü fosillerin %99'unu zaten ara geçiş formlarına ait olması gerekir. Yani 1000 tane fosil varsa elimizde bunun 990 tanesinin ara geçiş formlarına ait olması gerekir.
Evet.
Yoksa yok demektir o. Siz onu 1000'i 1000 milyara da çıkarsanız olmayacaktır. Çünkü 1000'in içinde yoksa 1000 milyarın içinde de olmaz. Çünkü her aldığınız örnek sizin %99'unun ara geçiş formu olması gerekiyor evrim iddiasına göre. Ki 1000'den çok daha fazlaydı, yani binlerce, yüz binlercesi vardı Darwin döneminde. Hiç öyle bir şey yoktu. Nitekim geçen 150 yıl zarfında da bu daha da net bir şekilde kanıtlandı 350 milyon tane fosille. Kaldı ki işte genetik bilimi, moleküler biyoloji bize hiçbir şekilde evrimin moleküler düzeyde olamayacağını da kanıtladı. Mesela hep söylüyoruz, DNA'da kopyalama mekanizmasıyla yaratılmış canlılar. Yeni bir bilgi ekleyen bir mekanizma yok.
Evet.
Yani sonradan gen meydana getirecek bir mekanizma yok. Allah yaratmamış hücrenin içerisinde. Dileseydi yaratırdı Allah. Böyle bir şey yok. Bakın şimdi hücrenin DNA'nın kopyalanmasından neyi kastediyoruz? Onunla ilgili bir film izleyelim.
Şey, biri alabilir misin?
Evet. Biri alabilir miyiz? Evet. Şimdi bu DNA'da sadece eşleme mekanizması var. Buna da replikasyon deniyor. Bunu görelim şimdi. Bakın DNA'nın kendisini ortada kendisini görüyoruz. Canlandırması tabii bu. Bunun üzerinden kopya oluşturuluyor. Nasıl oluşturuluyor? Birebir. Yani her harfin bir karşılığı vardır DNA'daki. A, T, C ve G harfleri var. A ile T, G ile C harfi karşılıklı gelir. Mesela orijinal DNA'da A harfi varsa bunun karşısında mutlaka T getirilir. T gelir. G harfi varsa da C gelir. A'nın karşısında T geliyor. T harfi varsa da A gelir.
Evet.
Yani birebir eşleme yapılıyor. Bakın nasıl yapılıyor. Burada görüyoruz. Gelen harflerin hepsi birebir tam uygun olarak DNA'nın üzerine ekleniyor. Ve kopyası çıkartılıyor. Allah'ın yarattığı muhteşem bir mekanizma bu. Hatasız yapılıyor. Hata olduğunda da hatayı bulup düzelten enzimler var. Onlar da DNA'da kodlanmış olarak var. Bakın birebir aynısının kopyası çıkartılıyor. Şimdi burada yeni bir genetik bilgi, yeni bir gen var mı? Yok. Aynısının kopyası çıkartılıyor. Yani fotokopi gibi. Mesela bir kitap görüyoruz. Değil mi? Hocamızın kitabı bu. Açıyoruz. Bu kitabın fotokopisini çekiyoruz. O zaman fotokopisini çektiğimiz zaman fotokopisinde yeni bir bilgi olur mu?
Tabii ki.
O, tabii ki, yani birebir kopyasını çıkartmış oluyoruz. Aynı onu o şekilde. Dolayısıyla yani hiçbir canlının bir canlıya diğer canlıya dönüşmesi söz konusu değil. Olamazdı zaten. Yani mekanizma, moleküler düzeydeki mekanizma da bu. Fosiller yok. Fosillerin olmadığından biz evrimin olmadığını biliyoruz. Ama genetik biliminden de biliyoruz, moleküler biyolojiden de biliyoruz. Olmadığını ve olamayacağını. Ya ileride olacak falan öyle bir konu yok.
Yok, evet.
Yok, çünkü öyle bir mekanizma yok. Allah yaratmamış. Devam edelim. Yine bakın yine bilgisayar canlandırmasıyla burada görüyoruz. Bakın DNA'dan kopyası çıkartılıyor. Bu kadar. Yani yapılan işlem bundan ibarettir. Bire bir kopyası çıkartılıyor. Kopyalayan enzimler var burada gördüğümüz gibi. Harfleri alıyorlar bire bir eşleyerek kopyasını oluşturuyorlar. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. Hiçbir şekilde yeni genetik bilgi olamaz. Hiçbir şekilde yeni bir protein, yeni bir organ olamaz. Hiçbir şekilde yeni bir canlı türü olamaz. Bu kadar. Yani bunun artık üzerinde spekülasyon yapmaya gerek yok. Öyle mutasyon, hayali mekanizma. Hayali mekanizma hiçbir zaman yeni bir gen meydana getirmez. Yani genin o kadar kompleks yapısı var ki. Şunun gibi, yani yine kitap üzerinden düşünelim. Yani fotokopi çekerken biz kitaba yeni bir paragraf bilgi eklenir mi? Eklenmez. Ya da onların dediği gibi bakalım. Rastgele harf değişiklikleri meydana getirelim kitabın üzerinde. Açalım mesela bir yeri. Buradaki bir harfi, ne bileyim mesela burada Y harfi var. Rastgele bir harfi değiştirelim, J ile değiştirelim. Ne olur burada? Yavruların yazıyor, javruların yazacak. Kelimenin anlamı bozulur değil mi? Çok basit yani. Mesela bir harf çıkartalım. Harf çıkartma ekleme. Bunların hepsi mutasyon anlamına geliyor. Mesela burada geldiğini yazıyor. Buradan rastgele bir harf. L harfini çıkartalım. Gediğini. Değil mi? Anlamı değişti birdenbire. Anlamsız hale geldi veya bambaşka bir anlama geldi. Bu kadar. DNA'daki herhangi bir değişiklik o oradaki anlamı mutlaka bozuyor. Hiçbir şekilde yepyeni bir bilgi meydana getirmez. Mesela ne getirmez? Şimdi biz burada kelimeleri alıp başka kelimelerle yer değiştirsek ya da bu paragrafı olduğu gibi alıp, bakın bunlar hepsi evrimcilerin iddiaları. Yani burada benzetmeyle anlatıyoruz. Ne kadar mantıksız olduğunu görmek açısından. Bu paragrafı buradan alalım. Ama paragraf burada dursun gene. Bu paragrafı buradan alalım. Götürelim. Kitabın apayrı bir yerine. Onu birdenbire ortaya monte edelim. Ne olacak? Çok abuk sabuk bir durum ortaya çıkacak değil mi? Birdenbire siz böyle anlamlı cümleler gelirken böyle. Hop. Bir paragraf daha var ama başta olan bir paragraf. Apayrı bir anlamda yani. Orada orası değil onun yeri belli ki yani değil mi? Anlam bütünlüğünü bozacak. Yine zararlı olacak. Kaldı ki DNA'da sadece anlam bütünlüğünü bozmuyor. Mesela bir gen bölgesinin içine girdiği zaman başka bir gen o içine girdiği gene iptal ediyor. Ayrıca çıkan gen mesela onun o geni kontrol eden bölgeler var. Onların dışına çıkıyor. Dışına çıktığı için kontrol dışına çıkıyor. Yine zararlı organizmaya. Duplikasyon dedikleri mekanizma. Ya her halükarda zararlı oluyor. Mesela frameshift mutasyonu denen bir şey var. Çerçeve kayması mutasyonu deniyor. Bir harf eklediğiniz zaman veya çıkardığınız zaman şöyle yine kitap üzerinden gösterelim. Mesela bir cümle var burada. Bu cümlenin içindeki bir harfi çıkartıyorsunuz. Ama burada şimdi kelime kelime aralık aralık ya. Bunun birlikte olduğunu düşünelim. Bir harfi çıkartalım veya eksiltelim. Bütün kelimeler kayacaktır değil mi?
Evet.
Sağa doğru veya sola doğru kaydığını düşünelim. Tamamen bütünün hepsinin anlamı bozuluyor. Bütün cümle iptal olacak. Bütün paragraf sonuna kadar. Yani cümle sonuna kadar. İşte çerçeve kayması mutasyonunda yani bir harf girdiğinde veya çıktığında onun sağında kalan genetik bilgi tamamen bozuluyor. Tahribat meydana getiriyor. Bakın hep mutasyon örneklerini görüyoruz burada. Kaldı ki bunda yetinmiyorlar. 60 yıl boyunca da deney yaparak da gözleriyle görmeye çalışıyorlar. Yani kendileri ispatlıyorlar aslında. Çünkü bilimde deneylere ve gözlemlere dayanması gerekir. Bir şeyin teori olabilmesi için, doğrulanması için. Bakın deneyler evrimi yalanlıyor. 60 yıllık deneyler var. Hiçbir şekilde faydalı mutasyon olmadığını gösterdi. Gözlemler de yalanlıyor. Çünkü bakıyorsunuz doğaya, canlıların hepsinde türler mükemmel ve eksiksiz. Fosillerine bakıyorsunuz, fosiller çok net delili. Birdenbire eksiksiz, mükemmel ortaya çıkıyor. Bütün bakın deneylerde, gözlemlerde evrimi yalanlıyor. Demek ki evrim hiçbir zaman teori olamadı. Evrim teorisi diyorlar ama evrim teori falan değil. Çünkü bilimsel deneyler ve gözlemler evrimi yalanladığı için teori haline hiçbir zaman gelmedi. Big Bang mesela teori. Neden? Çünkü gözlemlerde, deneylerde doğruluyor Big evet. Bang'i. Değil mi? Bakıyorsunuz uzay genişliyor. Bu size bir gözlem. Zaten oradan yola çıkılıyor. Big Bang ortaya çıkartılıyor. Sonra bunun delilleri aranıyor. Bakıyorsunuz kozmik fon radyasyonu var. İlk kalıntıları o dönemden kalma. Yine bakıyorsunuz hidrojen helyum oranı diyorsunuz. Eğer uzayın bir başlangıcı varsa o zaman sonsuzdan beri gelmeyeceğine göre bütün hidrojenin helyuma dönüşmemiş olması lazım. Belli bir oranda olması lazım. Bir oran çıkıyor. Tam 15 milyar yıllık bir başlangıca destekliyor. Ondan sonra evrenin genişlemesi, kozmik fanlandasyonu ve hidrojen üçü birden onun bir teori olduğunu ispatlıyor.
Somut gözlemler teori. Var yani evet. Sonuçta. Evet.
Tabii gözlemliyorsunuz çünkü bakıyorsunuz uzayda uzaklaşıyor bütün yıldızlar. Bu gözlem. Teleskopla bakıyor adam Edwin Hubble. Gözlemleyerek buluyor zaten uzayın genişlediğini. Bu da Big Bang'i işaret ediyor çünkü genişleyen bir şey küçüldüğü zaman bir başlangıç anı olması gerekiyor. Küçülecek, küçülecek, küçülecek, küçülecek tek bir nokta olacak. O noktadan öncesi de olması gerekiyor. Onun da kalıntısı fosil radyasyonu bulunuyor işte kozmik fon radyasyonu. Her bakımdan tutarlı bir bilimsel teori. İspatlanmış artık yani kanıtlanmış. İşte evrim teori değil. Yani bu çok önemli. Evrim teorisi lafını biz alışkanlık olarak onlar öyle dediği için öyle diyoruz. Yoksa teori falan değil.
Değil evet.
O tamamen bir yalan yani zırva. Tesadüfen olamayacağını da her bakımdan yani bütün bilimsel kanıtlar akıl, mantık bize bunu net olarak ispatlıyor. Ki fosil kayıtları, fosilleri gösterelim Onur Hocam.
Tamam ben resimlerini hazırlayayım abi.
Tamam. Birazdan gösterelim. İşte niye mesela evrimci hiç fosil göstermez. Niye göstermez? Çünkü fosiller hep evrimi yalanlıyor da onun için. Halbuki fosiller evrimi desteklese değil mi? Çaka çaka gösterirler. Zaten biz de Allah'ın evrimi yarattığını kabul ederiz. Allah evrimi yaratmış olsaydı. Onu savunurduk yani ona iman ederdik, ona savunurduk. Allah evrimi yaratmıştır ama Allah evrimi yaratmamış. Allah'ın evrimi yaratmaya da ihtiyacı yok. Doğal seleksiyon, mutasyon gibi mekanizmaları haşa kullanmaya da ihtiyacı yok. Bu da hayali mekanizmalar zaten. Allah ol der, olu verir diyor o kadar.
Evet hazırız.
İnşallah.
Hadi bakalım. Şimdi bu şöyle elimle gösteriyorum. Bu mürekkep balığı 95 milyon yıllık. Hatta aynı katmanda mesela az önce atı örneğinden vermiştik. Bakın aynı katmanda birkaç fosil birden bulunabiliyor. Burada da mesela başka bir fosil daha var. Ama biz burada neyi inceliyoruz şu an? Mürekkep balığını inceliyoruz. Kaç yaşında? 95 milyon yaşında. Mesela bakın bu aynı katman. Katman dediğimiz şu. Değil mi? Görüyorsunuz burası bir katman. Aynı layer diyorlar yeryüzü tabakası. Bu tabakadaki canlıların hepsinin yaşı aynı. Hepsi kaç yaşında? 95 milyon. Mürekkep balığı da 95 milyon yaşında. Yanındaki balık da 95 milyon yaşında. Var mı hiçbir değişiklik? Yok. Günümüzdeki mürekkep balığı ile tıpatıp aynı bir fosil.
Yani bir şey bu mesela 95 milyon yıllık mürekkep balığının DNA'sını incelesek, günümüzdekinin de DNA'sını incelediğimiz takdirde hiçbir fark göremiyoruz.
Evet.
Yani genetik bilgi arasında bir farklılık yok. Zaten bundan dolayı değişmiyor. Çünkü biraz önce gördük sadece kopyalama mekanizması var. Kopyalanarak 95 milyon yıldır mürekkep balığından mürekkep balığından mürekkep balığına böyle nesilden nesile genetik bilgi aktarıldığı için değişmeden geliyor.
Bu da gecko. Bu bir kertenkele sürüngen. Bu da 206 milyon yaşında.
Maşallah.
206 milyon. Yani tabii çok büyük rakam.
Kafasının şekline dikkat edelim. Değil mi? Omurgası mükemmel. Bacakları. Değil mi? Hiçbir eksiği yok. Bir yamukluk var mı? Mükemmel bir simetriyle. Değil mi? 90 kaç milyon yıllık?
206.
206 milyon yıllık. Günümüzdeki haline bakalım. Bakın kafası, gövde yapısı, omurgası, bacakları aynı. Hiçbir fark yok.
Evet. Hatta hemen gecko ile ilgili bir video gösterebilirim. Çünkü gecko bir biyometrik açıdan da bir harika. Biyolojik açıdan da. Bakın şimdi videomuz hazır. Bu az önce fosilini gösterdiğimiz 206 milyon yıllık gecko'nun yaşayan hali. Parmaklarına şimdi çok dikkat edin. Çünkü kamera dikkat ediyorsanız camın arkasından çekiyor ve camın üzerinde yürüyor bu gecko. Burada biz, şimdi az önce doktor hocam dedi DNA'sında hiçbir değişiklik yok. Şimdi bugünkü bu teknoloji 206 milyon yıl önce de vardı. Ama teknolojinin detayına gireceğiz ve ne kadar üstün bir teknoloji olduğunu göreceğiz. Şimdi büyütüyoruz. Bunlar bu çağda nasip oldu elektron mikroskobuyla. Karşımıza 2000 tane tüycük çıkıyor. 2 milyon tane pardon tüycük çıkıyor. Her bir parmağın ucunda 2 milyon tane tüycük var. Küçük. Tüycükler biliyorsunuz yine bir çeşit protein demektir. Ve her bir tüycüğün ucunda da 1000 tane daha tüycük var. Ne yaptı? 2 milyar tane tüycük. Zaten gecko parmak kadar bir kertenkele. Parmak kadar kertenkelenin 5, 10, 20 tane parmağı var. Her bir parmağın ucunda 2 milyar tane tüycük var. Artık gerisini siz hesaplayın. Bu ne işe yarıyor? Bu sonuçta yapışkan olsun, ıslak olsun, cam mekan olsun, tozlu olsun, her türlü yüzeye yapışmayı sağlıyor. Ve bu incecik camda şu an gördüğünüz Gecko çok rahat bir şekilde yürüyor. Çünkü parmakların ucundaki bu tüycükler Van der Waals kuvvetlerini tetikliyor kimyasal olarak. Ve her türlü yüzeyle kimyasal bağ yapıp yapışıyor. Öyle ki bir Gecko yaklaşık 90 kilogram ağırlığında bir canlıyı taşıyabilir, ağırlığı taşıyabilir. Tabii bu hesap. Normalde böyle bir şeye vücudu el vermez ama yapışma kuvvetinin şiddeti o. Aynı şekilde canlı bunu 30 dereceli açı yapıyor yüzeyle. Bu kuvvet etkisiz hale getiriyor ve yürüyor. Saniyede birkaç adım atarak yürüyor. Bu DNA'sının ve proteinlerin ürünü bir teknoloji. Günümüzdeki Gecko'da da var. 206 milyon yıl önceki Gecko'da da vardı. Yani o zaman da canlılar çok kompleksti. Mükemmel detaylar vardı, şimdi de var.
Ya bu şey doğru tabii. Gecko'yu ayırmak için o ayaklarını 120 kiloluk bir kuvvetle çekmek gerekiyor.
Yani 120 kilo, evet.
Yani tabii ki hayvana zarar verirsiniz siz ama onu ayırmak için gereken kuvvet 120 kilo. 120 kiloluk bir kuvvetle yapışıyor. Hatta şöyle bir örnek verelim. Bir insanın elleriyle, 75 kiloluk bir insanın elleriyle aynı şekilde, aynı tasarımla, yani 2 milyar tüycük olduğunu varsayalım. Değil mi?
Evet.
Böyle ellerinde. Onunla o aradaki elektronların çekim kuvvetiyle yapıştığını varsayalım tavana veya bir camın üstüne. Onu ayırmak için bu sefer 90 tonluk bir kuvvet gerekiyor. Ya öyle bir kuvvet bu. Öyle bir şey değil bu yani. Muhteşem bir tasarım bu. Yani muhteşem bir yaratılış mucizesi. Bir kere o genetik bilginin muhteşemliğini düşünün siz. Hatasız. Bakın ne dedin? 2 milyon tane tüy üzerinde 1000 tane daha tüy var. Toplam 2 milyar tane tüy. Öyle bir detay ki bu böyle. Yani mikroskopik, elektron mikroskopik oluyor artık zaten görüntü. O çekilen görüntüler o şekildeydi. Yani tüycükler. Öyle bir yüzey meydana getiriyor ki, oluşan yüzey müthiş bir yapışma meydana getiriyor. Ama bunu da öyle bir sistem ki bu. Yani bir kere yapıştırsaydı bir daha hayatı boyunca kıpırdayamazdı oradan. Hayat olmazdı. O kadar muhteşem yapılmış ki onu dakikada böyle saniyeler içerisinde ayırıp yapıştırıp ayırabiliyor aynı zamanda. Çünkü bir kere yapıştırırdı. Bitti zaten yani bir daha onu 125 kilo çekemeyeceğine göre hayvan, değil mi canlı? Orada bütün hayatı boyunca yapışık kalırdı böyle yani. Zaten hayat olmazdı o şekilde. Ama Allah öyle mükemmel yaratılmış ki aynı zamanda da onu saniyede mesela 8-10 kere yapıştırıp çekebiliyor böyle.
Evet, onun ilmini yani 30 derecelik açının o kuvveti etkisiz hale getirdiği. Gerçekten önemlisi bu şekilde etkisiz hale gelebilecek bir sistemin tamamının canlılığında zaten var olduğunu ki o zaman kullanılabilir oluyor.
Evet.
Değil mi? Böyle bir açı olduğunda çekebiliyorsun. Ve yapıştırdığında çok kuvvetli tutuyor. İşte bunlar bir o zaman anlam kazanıyor. O zaman işte hep söylediğimiz şey tümüyle canlının tamamının, vücudun her yerindeki detayların harmonisi, bir uyumuyla ancak canlı hayatta kalabiliyor. Ve o zaman anlam kazanıyor. Yoksa bir tane parmakta çok güzel bir yapışma tekniği olsa bu canlının çok fazla bir işine yaramazdı. Ama hepsinde var. Bunu yüzeyden sökmesini de biliyor bu canlı. Ve bunu kullanışlı hale getirip kullanıyor yaşamında. Ve yaşama mümkün oluyor.
Evet.
206 milyon yıldır işte ya, bu fosil anlamında.
Burada tabii bir kere de önemli olan nokta şu, yani üzerinde durulması gereken, fizik kanunlarını kullanıyor. Yani fizik kanunlarını bilen bir aklın müdahalesi var burada. Daha doğrusu tabii Allah'ın fizik kanunlarını yaratan aklın müdahalesi değil mi? Evet. Oradaki çekme kuvvetleri, o elektromanyetik kuvvetler değil mi? Van der Waals kuvvetleri, özür dilerim. Bunların hepsini bilen bir aklın yaratması ve bunu genetik bilgi olarak da kodlamış. Yani bir sonraki Gecko'da yine aynı sistem oluyor. Fosille bakıyorsunuz milyonlarca yıl önce bugünkü Gecko ile hiçbir farkı yok. Aynı. O genetik bilgi ilk anda da var en mükemmel şekliyle. Zaten şimdi böyle bir genetik bilgi adım olamaz. Değil mi? Tüycüklerin bir özelliğinin, bir tane proteinin genetik bilgisinin olması hiçbir şey ifade etmez. Tamamının genetik bilgisi olması gerekiyor. Ancak o zaman kusursuz işleyebiliyor.
Evet. Şimdi bir de genlerle ilgili bir fotoğraf göstereceğim. Onu ben şimdi hemen hazırlıyorum. Evet. Şimdi burada az önce doktor hocamın bahsettiği genler nasıl normalde paketlenip vücudumuzda bulunuyor. Bakın bu bir tane bizim kromozomumuz. Hangi kromozom? DNA'daki 22. kromozom. Kaç tane kromozom var bizim her hücremizde? 46 tane var. Eşek hücrelerinde 23 tane var. Bu 46 kromozomun şöyle bir kesit alıp büyüttüğünüzde üzerinde farklı bölgeler görüyorsunuz. Bu toplam kromozomun %2'lik bir boyutu. Bunun üzerinden onda birinin kesitini alıp büyüttüğümüzde toplam kromozomun %1'lik bir boyutunu DNA ipliği içine görüyoruz. Bunun üzerinden de bir tane bölgenin, tam anlamlı bir bölgenin kesildiğini görüyoruz. Tam kesilmesi gereken yerlerden büyüttüğümüzde bakın. Az önce bahsedilen regülatör, DNA'nın regülatör bölgesi, devamında genlerin olduğu bölge ve bu genlerin aralarındaki ayrımın olduğu bölgeler ile birlikte bu küme bir gen teşkil ediyor ve işte bundan sonra canlı bunu kullanabilir hale geliyor. Nitekim bakın burada bir protein ekspresyonu görüyoruz. Daha sonra proteinin katlanarak işlevsel hale geliyor. Yani proteinin ne zaman sentezleneceğini bildiren, bunu kontrol eden regülatör bölüm ve proteinin sentezlenmesiyle ilgili aşamaların kontrolünün olduğu diğer bölümlerin tamamı eksiksiz bir arada olduğunda biz kullanışlı bir protein elde edebiliyoruz. DNA'mızda bunun gibi 30 bine yakın bölge var. Ve bu 30 bin tane de gen anlamına geliyor. İşte bu da bizim insan dediğimiz canlıyı oluşturuyor. Her genin yani kontrol edeni, düzenleyicisi, hangi anlatım sıklığıyla anlatılacağını ve hangi koşullarda anlatılacağını ayrıntılı bir şekilde DNA'da zaten hazır şekilde ve titiz ve detaylı bir şekilde var olduğunu görüyoruz. İşte bu bize DNA'nın öyle çerçeve kayması veya gen ekleme mutasyonlarıyla bu tip anlamlı bölgelerin oluşamayacağını gösteriyor. Çünkü bölge çok geniş ve içerisinde birçok farklı görevde DNA bölgesinin olmasını gerektiren bir durum söz konusu. Sadece bir tane mesela mavi göz geninin olduğu proteinin geni yeterli olmuyor. O kümenin tamamının eksiksiz bir şekilde olması gerekiyor. Ki yaşam mümkün olsun, DNA anlamlı bir şekilde gen ekspresyonunu yapmaya devam etsin inşallah.
Evet. Mesela şimdi burada tekrar bir gösterelim. Mesela ne kastediyoruz? Bakın film üzerinde. Genlerin yapısını anlamak çok önemli. Ne kadar kompleks olduğu bilinirse yeni genetik bilginin olamayacağı, mutasyonların da faydasının olamayacağı çok net olarak anlaşılır. Burada bakın bir tane genin, genetik bilginin kopyasını görüyoruz. Özel bölümler var. Bakın özel şifreler var, kodlar var. Bunlar ayırıcı rol oynuyor. Ya bu bir akıl bir kere. Çünkü kesintisiz harf dizilerinden oluşuyor. Nükleotit denen. Harf değil de aslında moleküller ama harf olarak kabul edelim biz. 4 tane A, T, C, G sürekli olarak devam ediyor. Yani aralarında bunların nokta virgül falan yok. Kelime boşlukları da yok. Ama evet, okunurken bu kelime boşluklarıyla noktalı virgüllü olarak okunuyor. Yani nerede moleküller nerede duracağını, nerede biteceğini, protein nereden başlıyor, nereye kadar? Mesela bir gen gördük. Genin arasında protein kodlayan bölgeler var. Ekson deniyor bunlara. Eksonların arasında da intron denen bölgeler var. Protein kodlamıyor onlar. Ama harfler kesintisiz olarak devam ediyor. Yani yukarıdan bakan biri, herhangi bir bilim adamı burada kodun nerede başlayıp nereden bittiğini bilemiyor. Bunu bilmek için özel teknikler var zaten. Yani böyle. Onların üzerinden ortaya çıkartılabiliyor. Ki hala genetik bilginin çoğunun ne anlama geldiği bilinmiyor. Halbuki bakın moleküller bunu mükemmel bir şekilde biliyorlar. Devam edelim şimdi filme. Bakın. Şimdi bu çıkartılan kopyanın içindeki protein kodlayan bölge ayıklanacak. Moleküller bunu milyarlarca yıldır hatasız yapıyorlar. Bakın geliyor protein. Tam olması gereken yere atomik bir hassasiyette atom atoma karşılık gelecek şekilde yapışıyor. Çünkü buradaki şifreyi tanıyor. Özel bir işareti var onun. Bakın özel olarak katlanıyor. Ve özel olarak katlandıktan sonra diğer proteinler gelip olay yerine yapışıyorlar. Ve burada bir bakın özel bir değişikliğe uğradı. Bütün sistemde özel bir değişiklik meydana geldi. Bu bağlanmadan kaynaklanan.
Introns are non-coding RNA sequences that must be removed before translation.
Ve intron denen, yani protein kodlamayan bölgelerin çıkartılması gerekiyor. Proteinin fabrikada üretilmesi için. Onun çıkartılışını göreceğiz şimdi.
The process of removing the intron is called splicing.
Burada kırpılma, yani splicing denen işlem deniyor. Bakın, üst üste getirildi bu birbirine denk gelecek işaretler. Ve gördüğünüz gibi protein kodlayan bölge ayrıldı.
As the spliced mRNA is released from the spliceosome, the intron debranches and is then degraded.
Ve intron denen bu bölge, protein kodlamayan bölgede tahrip ediliyor, işe yaramayacağı için ayrılıyor, ayrıştırılıyor. Bu mükemmel bir sistem. Bir kere genlerin yapısı ne kadar kompleks. Allah düz de yaratabilirdi. Fakat arada protein kodlamayan bölgeler var. Fakat yapılan araştırmalar şunu gösterdi. Bu intron denen aradaki bu çıkartılan bölgeler, bunların da özel düzenleyici görevleri varmış. Hatta bunlarda mutasyon olduğu zaman, bunların çok az bir kısmının mutasyonu ve yaptığı hastalıklar biliniyor. Mesela geçenlerde de vermiştik, böyle bir örnek var. Şizofreni meydana getiren TPH diye bir tane gendeki TPH1'deki meydana gelen 7. insan intronun 7'de meydana gelen bir nokta mutasyonu, tek bir harf değişikliği şizofreni olan ağır bir hastalık meydana getiriyor. Bu şunu gösteriyor, demek ki intronun da bir fonksiyonu var, özel bir fonksiyonu var. Hatta bunların bir kısmının mesela ribozim denen enzimler olarak görev yaptığı biliniyor. Kırpılma işleminde görev yaptığı biliniyor. Yani kendi, özür dilerim, kırpılmalarını da kontrol ediyorlar. Ve aynı zamanda genetik aktiviteyi de düzenledikleri ortaya çıktı. Şimdi evet. Bu muhteşem bir sistem. O kadar kompleks ki bakın. Kod içinde kod var. Genin içinde özel bölgeler var. Bunlar da genetik aktiviteyi düzenliyor. Şimdi siz evrimcilerin mantığıyla burada bir harf değişikliği meydana gelecek veya birçok harf değişikliği meydana gelecek. Bu daha iyi olacak. Yani bu ayıp. Hem ayıp. Neyse.
Bu kadar yeterli.
Yani bırakın bu işleri. Onlar da biliyorlar böyle olmadığını. Zaten Dawkins'in sorduklarında onun için faydalı mutasyon falan havaya bakıyor. Olmaz yani. Evet. Allah mükemmel yaratmış orada. O gen mükemmel bir proteini kodluyor. Mesela tiroid hormonunu kodluyor. Tiroid hormonu da, özür dilerim, vücutta bütün fonksiyonları, metabolizmayı düzenliyor.
Ve mükemmellik oluşuyor. Bütün bu genden başlayan bir tane genin örneğini anlatıyoruz. Vücudumuzda bunun gibi binlerce gen var ve sonucunda çok birbiriyle tam bir uyum içerisinde 100 trilyon hücre görüyoruz ve canlı bedenini görüyoruz. Mesela şimdi kalple ilgili bir video göstereceğiz. Kalp çok hassas bir organ. Kalpteki bir hatada dakikada 60'a gereken sayının altında veya üstünde atması sonucunda ne oluyor? Hastalık oluyor. Bu hastalık eğer biraz daha devam ederse ölüm oluyor. Ve canlı daha anne karnındayken atmaya başlayan kalp bir yerde durduğu zaman da ne oluyor? Yaşam bitiyor. Yani hiçbir şakası olmayan ve çok ciddi ve uyumlu olması gereken bir sistem kalp. Şimdi videomuzu izleyelim inşallah.
Tüm vücudu besleyen bir organdır. Ve tüm organlar gibi o da beslenmelidir. Üstelik kalp, üstlendiği hayati görev nedeniyle çok daha fazla oksijene ve besine ihtiyaç duyar. Ancak kalp kası, besin maddelerinin ve oksijenin geçemeyeceği kadar kalın ve sıkı bir dokudur. Dolayısıyla kalp, kendi içinden geçen damarlardan yararlanamaz. O halde bu hayati organ nasıl beslenir? Kalp, kendisini besleyen özel bir donanıma sahiptir. Bu donanımın adı koroner atar damarlardır. Koroner atar damar yoluyla kalpten çıkan kanın ilk alıcısı yine kalptir. Koroner atar damarlar, akciğerden gelen en temiz ve en bol oksijenli kanı taşıyan aort atar damarından ayrılmış iki ayrı daldır. Bu damarların özelliği yalnızca kalbi beslemek için yaratılmış olmalarıdır. Koroner atar damarlar, diğer damarların tersine kalpten çıkıp organlara gitmek yerine tekrar kalbe geri dönerler. Böylece en bol oksijenli kan başka hiçbir yere uğramadan adeta vücudun oksijene en fazla ihtiyacı olan bölgesini tespit etmişçesine kalbi beslemek için uğraşır. Kalp hücreleri çalışabilmek için oksijeni ve şekeri enerjiye dönüştürdüğünden kronerdeki kan bu maddeler açısından zengin olmak zorundadır. Çünkü kalbin enerji ikmali ihtiyaca göre ayarlanır ve saniyeler içinde 4-5 katına çıkabilir. Kroner damarlar o kadar mükemmel bir şekilde döşenmiştir ki, böyle bir tasarımın gerçekleşmesi için bilinçli bir plan ve düzenlemenin olması gerektiği açıktır. Kalbe giren bu atar damarlar, bir ağaç gibi daha küçük dallara ayrılarak kalp kasının her yanına yayılırlar. Çünkü kalbi oluşturan her hücrenin sürekli olarak besin ve oksijen alması gerekmektedir. Bu damarlar kalbe doğru giderken ayrıca birbirleriyle ara bağlantılar yaparlar. Bu detay son derece önemlidir. Çünkü damarlardan herhangi biri bir şekilde tıkanırsa kalp beslenemez ve ölür. Ara bağlantılar böyle bir ihtimale karşı alınmış önemli birer tedbirdir. Eğer damarlardan bir tanesi tıkanırsa bu tedbir sayesinde kan diğer damarlardan yoluna devam eder. Tıkalı bölgeyi aşar ve kalbe ulaşır. Burada şöyle bir soru sormak gerekir. Acaba tesadüfler kan damarlarının tıkanma ihtimalini düşündükleri için mi daha ortada böyle bir tehlike yokken bir tedbir almayı uygun görmüşlerdir? Bu elbette imkansızdır. Tesadüfler bilinçli hiçbir müdahaleye yer vermeyen rastgele ve şuursuz olaylardır. Bu tasarım, insan da dahil olmak üzere her türlü varlığa suret veren, onlara ait her türlü detayı bilen, onları yaratan Allah'a aittir. Allah Kur'an'da bu gerçeği şöyle bildirir. Rabbinin yüce ismini tesbih et ki, O yarattı, bir düzen içinde biçim verdi, takdir etti. Böylece yol gösterdi.
Evet. Yani bir kere sistemlerin bir özelliği, iç içe geçmiş çok sistemlerden oluşuyor. Mesela, kalp de tek başına bir şey ifade etmiyor. Kalbin aktivitesini düzenleyen beyin merkezleri var. O da yeterli değil. Kandaki oksijenin miktarını algılayan alıcılar var. Onlardan haber gitmesi gerekiyor ki beyne. Beyin de kalbin hızını kontrol edebilsin. Ama kalbin elektrik sistemi var. O kendi içinde mükemmel. O hücrelerin de kendi içlerinde ayrı özellikleri var. Mesela bir ara durak var. Orada uyarıyı geciktiriyor ki kulakçıklar karıncıklardan önce dolabilsin. Ama geciktirmeyi tam 0.12 saniye yapıyor ki tam mükemmel olsun diye. Aksi takdirde hayat olmuyor. Çünkü ikisi aynı anda kasılsa veya ikisinin arasında çok zaman olsa ikisi de yeterli kan pompalayamamasına sebep oluyor. Kalp kası sürekli çalışmak zorunda. Onun için diğer kaslardan farklı. Mesela kalp kası bu kadar çok sık çalışmasına rağmen laktik asit birikimi, ağrı mekanizmaları olmuyor. Değil mi? Herkes bilir. Elini sıkmaya başla böyle, değil mi? Hele o şiddette sıkamazsın da kalbin yaptığı işlem kadar. O şeyi elimizde verseler mesela böyle kan pompalama işini. Ancak birkaç kere yapabilir insan. Çok az sayıda yapabilir.
Yorulur hemen.
Hemen yoruluyor. Çünkü kasın, el kasının özelliği kalp kasından tamamen farklı. Kalp kası aynı genetik bilgiye sahip olmasına rağmen el kasındaki hücreyle farklı genler aktif hale geçtiği için tam olması gerektiği yerde en mükemmel şekliyle yaratılmış. Çünkü yorulan bir kas kalp olarak çalışamaz ki. Çalışmayı unutan bir kas sistemi de çalışmayı, yani bilinçli olarak kontrol edilen bir kas sistemi de sürekli kan pompalayamazdı. Evet. Allah onu bilinçli olarak yaratmamış. O otomatiğe bağlanmış. Yani otomatik olarak elektrik akımı üretiliyor kalbin içinde. Otomatik elektrik akımı üretecek hücreler yaratılmış çünkü. Onların da genetik bilgisi. Diğer hücrelerle aynı olduğu halde sadece ilgili genler ki mükemmel bir genetik mekanizma orada aktif hale geçiyor. Otomatik olarak elektrik üretiyor. Başka hiçbir yerde yok bu hücre. Nerede var? Sadece kalbin içinde var. Bunlar işte hepsi bize mükemmel bir yaratılışı gösteriyor. Yani mutasyon o kadar zırva bir şey ki. Mesela onun için bakın şimdi bu Dünya Bir Numaralı Evrimcisi'nin yararlı mutasyon örneği veremiyor. Bu filmi biliyoruz. Bir daha seyredelim. Bakalım sonra yerli bir evrimci nasıl atacak, atışa geçecek onu izleyeceğiz. Profesör Dawkins diyor. Genlerdeki bilgiyi arttıran bir tane bakın bir. Trilyonlarca olması gerekiyor. Milyonlarca canlı türü için. Bir tane örnek verebilir misiniz bize diyor. Bir genetik mutasyon ya da evrim süreci örneği verebilir misiniz? Dawkins
yok diyor. Diyordu?
Her şey mutasyonla oldu. Tesadüfen oldu diyordu. Birden hatırlayamadı eski söylediklerini. Kitaplarını yazdıklarını hatırlayamadı.
Burada cevap veriyor. Yok diyor. Bu bir cevap.
Tabii bu cevap yani. Bu cevapta ne diyor? Yok diyor.
Dört
şimdi bu Dünya Bir Numaralı Evrimcisi'nin verdiği cevap. Bir de yerli evrimcilere bakalım ne cevap veriyorlar. Onu tekrar şimdi görelim bir saniye hemen. Evet.
Canlı üretiminde hata yapılır mesela üç ayaklı inek olur.
Bu işte mutasyonu söylüyor. Mesela canlı üretiminde mutasyon olur diyor. Üç ayaklı inek olur diyor. Doğru.
O oldu.
Hakikaten o, öyle olur zaten. Yani şimdi göstereceğiz. Öyle bir inek de göstereceğim ben şimdi biraz sonra size.
Efendim iki kafalı adam olur. Veya Einstein.
Veya Einstein olur diyor. Yani işte bu bizim yerli evrimciler bu kadar bilgisiz olması hayret bir şey ya.
Evet.
Hiçbir şey bilmiyor. Bakın genetik bilmiyor. Moleküler biyoloji bilmiyor. Paleontoloji bilmiyor Celal Şengör Efendi. Hiçbir şey bilmiyor yani.
Evet.
Ama bir tane söylediği doğru. Bütün söylediği yanlış değil. Üç bacaklı inek olur dedi. Tamam doğru. Doğru tabii ki öyle olur zaten yani. Başka türlü olmaz. Bakın. Şimdi görelim. Evet niye gözükti?
O bitti herhalde tekrar mı başlattı?
Bire mi aldı?
Evet. Gizli bir şey orada. Taktik uyguluyor. Üç bacaklı inek, iki başlı bir şey evet, sonra tabii. Einstein diyor.
Bakın yani. İşte bu bir mutasyon sonucu inekte meydana gelen hasar. Celal Şengör'ün söylediği bu. Sırtından bacak çıkmış. Doğru bu olur zaten yani başka türlü olmaz ki.
Ki bunu gördü insanlar değil yani, mi? Çernobil'den
normal
sonra.
Normal bir inekte bakın genlerinde meydana gelen bir mutasyonda bir tane daha bacak çıkmış. Değil mi? Ama hiç işe yaramayan ona zarar veren. Yani daha bacağı var daha güçlü daha iyi olmuyor. Hep bakın bozuyor yapıyı bozuyor. Yani bunun şundan dolayı bacağın nereden çıkacağını belirleyen özel genler var. Hox genleri deniyor bunlara. Vücuttaki bölgelerde hangi organın oluşacağını, hangi bölümde hangi organ nereden çıkacak onu belirliyor. Bunlarda bir mutasyon meydana geldiği zaman işte o bacak ya kafadan çıkıyor ya vücudun herhangi bir yerinden çıkıyor. Mesela sineklerde de yaptılar bunu. Radyasyon verip mutasyon meydana getirdiler. Bacak olması gereken yerin dışında kafadan çıkıyor mesela. Bu inekte de mesela değil mi? Ekstradan bir bacak meydana gelmiş. Ama ne diyor Celal Şengör? Bunu doğrusunu söyleyerek onun yanına bir tane korkunç bir yanlış koyuyor böyle, yalan koyuyor.
Evet.
Einstein mutasyonun olduğu diyor. Biraz önce gördük genetikte böyle bir şey imkansız. Çünkü genin yapısı o ilk anda o haliyle ya var ya yok.
Hocam zaten bunun çok büyük örnekleri var önümüzde. Çernobil'de bir patlama oluyor. 200 bin kişi gönüllü olarak oraya işte temizliğe gidiyorlar. Radyoaktif temizliğe gidiyorlar. Hı. 2000 kişi telef oluyor. Onun dışında işte sonradan doğan çocuklarda işte genetik bozukluklar 3 bacak dediği gibi 3 bacaklı çocuk oluyor. Ve hepsinde bir sakatlıklar meydana geliyor. Onların dediği gibi olsaydı hepimizin kendimizi radyoaktif sızıntıların içine atmamız, işte muhteşem insanların meydana gelmesi gerekirdi.
Çok doğru.
Hiç Einstein olmuyor değil mi oradan?
Yani işte...
Einstein olmasaydı atlardı herkes radyoaktif sızıntıya.
Evet. Ya Şengör'ü bunları birinin öğretmesi lazım. Gerçi hocamız ona... ders vermeye başladıktan evet, sonra...
internet sitesi vardı.
Evet, internet sitesi de vardı. Celal Şengör piyasadan kayboldu artık. Evrimi falan öyle pek savunuyor mu? Pek duymuyoruz herhalde.
Yani hiç çünkü sadece neden? Celal Şengör değil, birçok orada Türkiye'de ve dünyada kimse artık çıkıp savunamaz halde şu anda.
Savunamaz halde. Niye? Çünkü meydan boş değil. Eskiden meydan boştu. O atıp tutuyorlardı. Einstein de olur diyorlardı. İşte Liz Taylor da olur diyorlardı. Liz Hayward da olur diyorlardı. Mutasyon sonucu falan filan. Ya mutasyon sonucu bakın yine tesadüfen ne olabileceğini anlatan başka bir yerlerim. Ya bu yerlerimciler çok bir şey var bunlarda. Olacak iş değil.
Yani canlıları oluşturan enzimatik reaksiyonların, biyolojik moleküllerin bütün parçalarının bir arada olduğu bir araba atölyesi düşünün. Otomobili parçalamışsınız, bütün parçalar orada var.
Peki canlı. Yani bütün canlıları oluşturan bütün parçaların olduğu bir araba atölyesi düşünün diyor. Bütün parçalar orada var.
Böyle bir şey doğada evet. Yok normalde.
Yani bütün organları, genetik bilgisi hepsi böyle yan yana duruyor. Tamam mı? Yani şunu şuna benzetmek istiyor. Bir araba atölyesinde arabanın parçaları duruyor yan yana. Neler mesela? Düşünelim. Arabanın şanzımanı, distribütörü, işte direksiyonu, vites kolu, gaz pedalı, koltukları, tekerlekleri, tekerlekle oluşturan vidalar hepsi ayrı ayrı yerde durduğunu varsayalım bunları. Dizmişsiniz yere. Kaportası, kapıları, silecekleri ayrı ayrı duruyorlar, tamam mı? Bundan araba olur mu? Böyle kepazelik olur mu? Olmaz.
Bir yanda bir araya mı geliyormuş?
Gelir mi? Gelmez değil mi? Mantığa aykırı bir şey. Bakın ne diyor.
Olur mu kendi kendine atölye?
Araba olur diyor. Yani, biraz rezalete bakın yani. Evet. İşte ama insan bu duruma düşmemeli. Yani niye böyle kendilerini küçük düşürüyorlar? Ya ne gerek var buna koskoca adamlar?
O zaman kimse işçi çalıştırmasın. Bütün parçalar bir araya gelsin.
Ya kendi de inanmıyor söylediklerine. Ama işte yani çıkıp Habertürk kanalında bunu yapıyorlardı zaten. Yani yapılan buydu işte dünyada. 150 yıldır hocamız faaliyetlerine başlayana kadar arabada olur diyorlardı, Einstein'da olur diyorlardı. Merak etmeyin her şeyim zaten öyle tesadüfen olmuş diyorlardı. Bütün parçalar bir araya gelmiş. Ne demek diyorlardı.
İşte doktor hocam bir arabanın parçaları şu an ekranda. Yani bunun için Mercedes marka söylemeyeyim de 10 yıl uğraşılan bir konsept otomobil bu. 10. yılın sonundaki teknolojiyi bir araya getirilmesiyle oluşacak konsept bir otomobil, spor otomobil. Burada parçaları var. Yaklaşık 10 binden yine fazla parça kullanılıyor. Bunların yani bir araya gelebileceğini bu arkadaş bu fabrikaya gidip bir söylese oradaki acaba mühendisler ne düşünür? Adamlar niye çalışıyor 10 yıldır? Ne savunu yapıyorlar? Neyi üretiyorlar orada? Bu adamlar yani ne işe özel bir uzmanlık alanları var. Çalışıyorlar
herhalde. zaten gidip normalde söylemez. Şimdi orada o programda şunun için söylüyor. Çünkü Yiğit Bulut'u sıkıştırıyor. Sıkışınca bir kere yani o soruya cevap vermek zorunda. Araba kendine olur mu olmaz mı diyor. Bir kere araba olmaz tabii ki. Ama olmaz derse Darwinizmi kabul etmemiş olacak. Yani Darwinizm yalan olduğunu itiraf etmiş olacak. Sırf bakın Darwinizmi savunmak için çocukların bile bildiği yani olmayacak bir şeyi savunuyor. İşte Darwinizm bu. Yani koskoca adamlar Darwinizm saçmalığını bile bile savunuyorlar. Yani bilmedikleri için değil. Bir kısım hani çok az bir kısım insan cahilliğinden o büyüye kendisini kaptırmış falan ama bunlar zaten bilen adamlar yani Darwinizm'in geçersizliğini. Ama o programda söylediği anda araba kendi kendine olamaz dediği anda Darwinizm'in olmadığını geçersizliğini kabul etmiş olacak. Sırf onu etmemek için bakın nasıl kendini küçük düşürüyor, ne durumları düşürüyor.
Mesela o teknolojik üstünlükle alakalı bak bir ekrana bir şey yansıttım. İngiliz biyolog Robin Watton diyor ki sinek kanatlarının işleyişini öğrendikçe sahip oldukları tasarımın nedenli hassas ve kusursuz olduğunu daha iyi anlıyoruz. Yani bilimsel araştırmalarla biz doğada zaten var olan canlılardaki teknolojinin ne kadar ileri boyutta olduğunu gözlemliyoruz. Günümüzdeki teknolojik yapılar diyor bakın sinek kanatlarıyla ölçülebilecek teknolojik bir yapı yoktur diyor. Hakikaten sineğin saniyede 2 metrenin 1000 tane kanat çırptığını biliyoruz. Bu fabrikalarda, mühendislerde çok şey bir sorundur. Soğutma sorunu. Bunu aşabilecek bir teknoloji günümüzde yok. 1000 tane kanat çırpan bir canlıyı. Ama doğada milyonlarca yıldır Allah'ın yaratmasıyla sinekler çok rahat ve konforlu bir şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar.
Evet. Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda olacağız.
Biz gökten su indirdik. Böylelikle orada her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun hocam.
Evet, şimdi az önce sinekle kapatmıştık. Onunla devam edelim. Şimdi güzel bir videomuz var. Sinek dediğimiz, öyle deyip geçiyoruz ama nasıl ileri teknolojik uçma kabiliyeti var, onu gösteren bir video ile başlayalım. Çok çok ağır çekimde özel kameraların icat olmasıyla mümkün olmuş bir çekim bu. Çünkü kimi türünde 500, kimi türünde 1000 defa saniyede kanadını çırpabiliyor sinek.
Yani saniyede 1000 kere bu hareketi yapıyor.
Hem de biraz sonra göreceğiz, çok ayrıntılı bir aerodinamik hesabı var bunun. Kanat öyle rastgele çırpılmıyor. Yani telaştan güçlü bir kasın nasıl çırparsa öyle bir çırpması değil. Tam geometrik aerodinamik hesapları çok iyi yapılmış. Çok özel bir kanat çırpma şekli de yapılıyor. Şimdi bu, yani şöyle bir şey var. Bizim teknolojimiz şu an sivrisineğin kanadının nasıl uçtuğunu tespit etmeyi gözlemlememize imkan veriyor. Yani bizim şu anki seviyemiz şu an gözlem yapmama yeteneğimizi şu an sadece sağlıyor.
Yağın içine robot sinek yerleştiriyorlar ki aynı hareketleri yaptırarak nasıl hava akımı olduğunu tespit edebilmek için. Bakın o oluşan kabarcıklar da oluşan hava akımlarını temsil ediyor. Yani kanadı dikkat ederseniz ileri geri hareket ettiriyor. Aşağı yukarı değil. Ve özel olarak bakın ön kenarını öne alıyor ileri gelirken, sonra ön kenarı arkaya alıyor. Bu işte çok özel bir hareket. Neden yaptığını anlamak için bu deneyi yapıyorlar. Ve oluşan hava girdapları, bakın arkadaki hava kabarcıkları da oluşan hava girdaplarını gösteriyor, temsil ediyor. Şimdi bunun çok özel bir önemi olduğunu ortaya koyuyorlar. Bakın görüyorsunuz. Fakat bunu saniyede 1000 kere yapıyor bu hareketi. Sinek yapabiliyor. Buradaki robotta da bu hareketi yapabilmek için 6 tane ayrı motor kullanıyorlar. Ancak 6 motorla bu hareketi yaptırabiliyorlar. Halbuki bakın sinek mükemmel bir şekilde ileri geri. Çok özel önemi olduğunu anlıyorlar bunun. Yeni aerodinamik kanunlar keşfediyorlar zaten. Bu gözlemleri yaparken, bu deneyleri. Ön kenarı bu hareketler sırasında özel bir girdap oluşturuyor. Tekrar basar mısın? Bakın özel bir girdap oluşturuyor. İşte o girdapla uçabiliyormuş. O yukarı kaldırma kuvveti çok fazla olduğunu anlıyorlar. Ön kenarda oluşan bu girdabın. Ayrıca arkada bir hava akımı meydana getiriyor. Bu hareketleri yaparken, bu hareketlerden dolayı meydana geliyor. Kanatlarını da bu hava akımının içine sokarak şuna benzetiyorlar. Tıpkı bir sürat motorunun denizde giderken arkasında düz bir alan bırakması gibi. Değil mi? Sürat motorunu arkadan takip etmek kolaydır o düz alana girildiğinde. Evet. Çünkü dalgalar oluşturur kenarda. İşte öyle bir alan oluşturarak, kanatların içine sokarak %40 enerji tasarrufu sağlıyormuş. O olmasa uçamıyor zaten. Ayrıca ön kenarındaki bu hareketin hassaslığından kaynaklanan ön kenarında oluşan hava girdabı da onu havaya kaldırıyor.
Şu an yağın içinde, evet. Yani hakikaten bizim şimdi bunun nasıl uçtuğunu, sivrisineğin, normal sineğin uçarken nasıl kanadını çırptığını ve nasıl bir aerodinamik avantaj ona sağladığını şu an bizim teknolojimizle biz onu anladık yani. Anlama teknolojimiz var şu an. Daha bunu yapabilecek, üretebilecek teknolojimiz yok.
Ha tabii, o mesela o robot, yaptıkları robot Max Planck Enstitüsü'ne yaptılar Amerika'da. Caltech'te de yaptılar bu deneyleri. Kaliforniya'da. Ürettikleri robot bu kanat hareketini 5 saniyede bir kere yapabiliyor. 6 tane motor kullanarak yapıyorlar. Ve üretebildikleri robot boyutu 15 santimden küçük olamıyor kullandıkları motorlardan dolayı. 15 santim böyle bir şey. Halbuki sinek minnacık bir yapısı var. Saniyede 1000 kere yapabiliyor bu hareketi. Saniyede 1000 kere. Robot sinek 5 saniyede bir kere yapabiliyor. Tabii uçamıyor. Sinek çok rahat olarak havada bunu saniyede 1000 kere yapıyor. Her türlü manevrayı da yapıyor. Mesela tavana konuyor, yana kaçıyor. Çok seri hareketlerle kaçar sineği uzattığınızda. Çünkü kanat hareketlerini de öyle bir ayarlayabiliyor ki uçarken, ya evet, bu hareketleri yaparken muhteşem manevralar da yapıyor aynı zamanda. Havaya doğru da uçuyor. Yani tavana konuyor, değil mi sinek? havaya doğru uçar derken yani ters olarak havaya, değil mi, tavana konuluyor. Bu manevrayı yapabiliyor. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Allah bir örnek veriyor. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, işte diyorlar ya, yok doğa yaptı bunu. Haşa, madde kendi kendini organize etti. Atomları ilah ediniyorlar. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, hepsi diyor Allah, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi, gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Bakın gördük, sinekteki sadece uçuş muhteşem bir mucize. Bilim adamları bir araya toplanıp onu daha taklit edemiyorlar. Bir sinek bile yaratamazlar diyor Allah. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, mesela değil mi, sivrisinek geliyor, anestezi yaparak, lokal anestezi yaparak, pıhtılaşmayı engelleyici heparin salgılayarak,
evet,
bir ameliyat yapıyor orada, giriyor, iğneyi batırıyor böyle.
Evet.
Termal olarak da görüyor insanın nerede olduğunu karanlıkta. Lokal anestezi yapıyor ve oradan bir şey kapıyor. Ne kapıyor? Kan alıyor, değil mi? Kan emiyor. Sinek onlardan bir şey kapacak olsa bunu da ondan geri alamazlar. Yani hiçbir gücü yok diyor o sizin iddia ettiğiniz o doğal seleksiyon, mutasyon, işte yok madde kendi kendini organize ediyor, yok tabiat ana vesaire. İsteyen de güçsüz, istenen de diyor Allah inşallah.
Evet inşallah.
Ve fosillerin... Allah'a aittir inşallah.
Evet. Mesela şu an ekranda fosilini gösteriyorum. 3 boyutlu. 25 milyon yaşındaki bir fosil bu. Amber fosili. 3 boyutlu. Sineğin bütün detayları görünüyor. Gördüğümüz gibi. Var mı bir değişiklik? Yok. Günümüzdeki sinekle aynı. Bakın kanadından çok zaten rahat anlaşılabiliyor. Vücudunun bölümlerinden, ekstremitelerinden çok rahat anlaşılıyor. Gördüğümüz gibi günümüzdeki sivrisineğin, yani normal fosil gibi değil amberler, bir de 3 boyutlu. Kanadının üzerindeki desen, kanadının kalınlığı, bacaklarının üzerindeki tüycükler, neresinde vücudunun çıktığı kalınlık, derinlik ve genişlik. 3 boyutlu tam bir tespit yapılıyor ve hiçbir değişiklik yok. Allah yaratmaya mükemmel şekilde başlıyor ve mükemmel şekilde devam ediyor. Evrimcilerin iddia ettiği böyle yavaş bir şeyler yok. Kademe kademe bir şeyler yok. Fotoğraf gibi. 25 milyon yılın öncesinden bir fotoğraf kesidi şu an görüyoruz. Günümüzdeki fotoğraf kesidiyle karşılaştırıyoruz. Aynısı. Maşallah, subhanallah. Allah maşallah, mükemmel yaratanlar. Evet.
Diyor Allah. Yani Allah Kur'an'da, değil mi? Hepsi bir araya gelseler dahi diyor. Bir sinek bile yaratamazlar diyor.
Evet.
Bu kadar yani. Allah, yaratmak Allah'a aittir inşallah.
İnşallah.
Ben de diğer gezegenlerle karşılaştırarak dünyanın manyetik alanının bizim için öneminden bahsetmek istiyorum. Bütün gezegenlerin farklı farklı kütleleri var ve mesela Merkür'ün kütlesi dünyanın kütlesinin %81'i kadarken Jüpiter'in kütlesi dünyadan 318 kat daha büyük. Bu farklı büyüklükteki gezegenler için de dünyamızın büyüklüğü tabii ki de tesadüfen belirlenmemiş. Yerkürenin özelliklerini incelediğimizde cisminin tam olması gerektiği büyüklükte olduğunu görüyoruz. Dünya daha küçük olsa yer çekimi çok zayıflayacak ve atmosferi dünyanın etrafında tutamayacaktı. Daha büyük olsaydı da bu kez yer çekimi çok artacak ve bazı zehirli gazları da tutarak atmosferi öldürücü hale getirecekti. Dünyanın kütlesinin yanı sıra iç yapısı da canlı yaşamı için özel bir yapıya sahip. Bu iç yapıdaki tabakalar vesilesiyle dünyanın bir manyetik alanı var ve bu manyetik alan yaşamın korunması için çok önemli. Bu manyetik alan yerkürenin çekirdeğinin yapısından kaynaklanıyor. Manyetik alanı anlatmadan önce dünyanın çekirdeğinin bizim için gerekliliğine değinmek istiyorum. Dünyanın çekirdeği çok büyük bir hassasiyetle dengelenmiş ve radyoaktivite tarafından beslenen bir ısı motoru gibi. Eğer bu motor daha yavaş çalışsaydı katalar şu anki yapılarına ulaşamayacaklardı. Demir hiçbir zaman eriyemeyecek ve merkezdeki sıvı çekirdeğe inemeyecekti ve böylece dünyanın manyetik alanı hiçbir zaman oluşmayacaktı. Eğer dünyanın daha fazla radyoaktif yakıtı olsaydı ve dolayısıyla daha hızlı bir ısı motoru bulunsaydı, volkanik bulutlar güneşi kapatarak daha kalın olur ve atmosfer aşırı derecede yoğun bir hale gelecekti. Dünyanın yüzeyi de hemen her gün volkanik patlamalar ve depremlerle sarsılacaktı. Ancak bu ihtimaller olmaz ve Allah'ın yarattığı dengeler vesilesiyle biz rahatlıkla yaşamımızı sürdürüyoruz. Dünyamızın çekirdeği demir, nikel gibi manyetik özelliği olan ağır elementler içeriyor ve iç çekirdek katı, dış çekirdek ise sıvı halde. Çekirdeğin iki katmanı birbiri etrafında hareket ediyor ve işte bu hareket ağır metaller üzerinde bir çeşit mıknatıslanma etkisi yaparak manyetik alanı oluşturuyor. Atmosferin çok daha dışına kadar uzanan bu alan sayesinde dünya uzaydan gelebilecek olan tehlikelere karşı korunmuş oluyor. Güneş dışındaki yıldızlardan kaynaklanan öldürücü kozmik ışınlar dünyanın etrafındaki koruyucu kalkanı geçemiyorlar. Özellikle dünyanın on binlerce kilometre uzağında manyetik halkalar çizen Van Allen kuşakları dünyayı öldürücü enerjiden koruyor. Dünyanın bu manyetik kalkanı olmasa yeryüzünde yaşam sık sık öldürücü ışınlarla tahrip edilecekti. Gökyüzünde Kur'an'da Enbiya suresinde dikkat çekildiği gibi Allah'ın yaratmış olduğu çok özel bir koruma var. Ayeti okuyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık. Onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Enbiya suresi 32. ayet.
Maşallah. Bir ayette ben okuyacağım. Lokman suresi 20. ayet. Şeytan Allah'a sığınırım. Görmüyor musunuz ki şüphesiz Allah göklerde ve yerde olanları emrinize amade kılmış, açık ve gizli sizin üzerinizdeki nimetlerini genişletip tamamlamıştır. İnsanlardan öyleleri vardır ki hiçbir ilme dayanmadan, bir yol gösterici ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında mücadele edip durur. Maşallah, Allah bize bu ayette bakın göklerde ve yerde birçok nimet verdiğini ama bizim bir kısmının da gizli olduğunu, açık ve gizli olduğunu. Yani insanlar aslında üzerindeki nimetlerin birçoğunu bilmiyorlar. Ama Allah nimet olarak çok çok fazla, çeşitli ve sayılı nimet veriyor. Şimdi bu Tuğçe Hocam'ın anlatmış olduğu dengelerin ve uyumların hepsi Allah'ın birer nimeti. Allah bizi bu sistemlerle ki tehlikelerden sürekli koruyor. Ve o sistemleri bize koruyacak şekilde yaratıyor Allah. Bu da Allah'ın bir nimeti. Günümüzdeki materyalist ve darwinistlerin içindeki hezeyanlarını belirtircesine de Allah ayette iman şöyle en doğrusunu Allah bilir. Öyleleri vardır ki diyor hiçbir ilme dayanmadan Allah hakkında hani söylemlerde bulunur diyor. Bak az önce o Celal Şengör örneğinde olduğu gibi hiçbir ilme dayanmadan ama hiç böyle bir bilim dalı yok. Ya biyolojide böyle bir şey yok. Evrimle söylenilen İşte mutasyonla Einstein olabileceğini söylüyor. Buna dair hiçbir bilim dalı yok. Paleontolojide bunun bir kanıtı yok. Genetikte bunun bir kanıtı yok. Tıpta bunun bir kanıtı yok. Sosyolojide bunun bir kanıtı yok. Hiçbir bilimde bu tarz bir iddianın kanıtı yok. Kaldı ki bilimsel bir iddia da değil, hayali bir iddia. Allah da ayette hiçbir ilme dayanmadan diyor, Allah hakkında çekişip dururlar diyor. Şeytan Allah'a sığınırım. Tam onların içinde bulundukları durumu ve psikolojiyi söylüyor. Aynı zamanda da bugün açığa çıkan birçok bilimsel gelişmenin Allah'ın bize nimet olarak ne kadar ayrıntılı ve sağlam yapılar sunduğunu bize gösteriyor. Bizim Allah'a sürekli şükür halinde olmamız lazım. Sürekli ilmi araştırmalar yapıp Allah'ın yaratışını ve aynı zamanda nimetlerini görmüş oluyoruz. Bunların hepsi çünkü insanların yaşamının sağlanması için ayrı birer nimet olmuş oluyor. Bu sistemde bir bozukluk olduğu zaman ki uzayda uzay gözlemciler bunu çokça gözlemliyorlar. Birçok meteor bir mesela yıldız kümesine çarpıp oradaki sisteme çökmesine neden olabiliyor. Yani olmadığı zaman uyumsuzluğun nasıl sonuç çıkarttığını da Allah gösteriyor. Ve yani bizi her zaman koruyor.
Yani onun da özel olarak yaratılıyor Allah tarafından. Onun yani başıboşluk yok.
Başıboşluk yok.
Evet. Yani. Mesela kuantum düzeyine inildiğinde elektronlara bakıldığında mesela böyle hiç hatasız 15 milyar yıldır döndüğünü görüyoruz. Hareket ettiklerini görüyoruz. Ama hiç hata olmuyor. Ya bu mükemmelliğini gösterir sistemi. Ve evrenin her tarafında fizik yasaları mükemmel kusursuz işliyor. Yani dünyadaki bir atomun elektronların hareketi de mükemmel. 15 milyar yıldır devam ediyor. İşte evrenin herhangi bir yerindeki bir yıldızın ortasındaki bir helyum ya da işte hidrojen atomunun protonunun ve elektronların hareketi de 15 yıldır mükemmel olarak devam ediyor. Bu kusursuz bir yaratılışı gösterir bize. Yani hiç hata olmuyor. 15 milyar, kaç yıldır olmuyor? 15 milyar yıldır olmuyor. Çünkü Allah'ın verdiği hükme ve emre itaat ediyorlar. Allah'ın sıfatlarından biri de ahkamül hakimindir. Hüküm verenlerin hakimidir Allah. Allah'ın emriyle hareket ediyor. Bütün atomlar, bütün elektronlar, bütün canlı varlıklar, bütün gezegenler. Mesela değil mi? Dünyada kusursuz bir mükemmellikte dönüyor güneşin etrafında. Kaç milyar yıldır? 4.6 milyar yıldır güneşin etrafındaki yörüngesinde en ufak bir değişiklik meydana gelmiyor. Gelse hayat olmuyor zaten Yani biraz dışına çıksa, mesela ne kadar dışına çıksa 28 kilometrede bir 2.8 milimetrelik bir eğim meydana getiriyor. 3 milimetrelik bir eğim meydana getiriyor. Hiç şaşmıyor. Hep bu eğimde kalıyor. Doğru çizgiden sapması. Dolayısıyla bu bizi Allah'ın kusursuz yaratılışını gösteriyor. Şimdi burada tabii çok önemli birbirine bağlı konular var. Yani Darwinizm böyle başlı başına böyle hani tamam bir hayali bir iddia da öyle başı boş bir konu değil. Bütün kötülüklerin kaynağı. Ve Türkleri de çok ilgilendiriyor. Türkiye'yi de çok ilgilendiriyor. Dünyayı da çok ilgilendiriyor. Çünkü bütün zulmün, savaşların, kan dökmenin kaynağı. Mesela Türkiye'deki konu ne? Terör konusu değil mi? En önemli konulardan bir tanesi. PKK konusu var. Temelinde Darwinizm var. Biz mesela Darwinizmin geçersizliğini anlatıyoruz burada. Bu nereye gidiyor? Darwinizm, komünizmin kökeni olduğuna göre komünizmi çökertiyor. Çünkü komünizmin temelinde Darwinizm vardır. Kim söylüyor bunu? Marx söylüyor, Engels söylüyor, Trotsky söylüyor. Bakın birkaç örnek daha verelim. Engels diyor ki, Marx'la birlikte, Karl Marx'la Engels komünizmi kuranlar. Değil mi? Engels diyor ki, tabiat metafizik olarak değil, diyalektik olarak işlemektedir. Bununla ilgili herkesten önce Charles Darwin neden olmalıdır diyor. Şimdi bakalım. Tabiat metafizik olarak değil de diyalektik olarak işlemektedir. Yani her şey çatışma vardır diyor. Darwin zaten onu iddia etmişti. Besin kaynakları sınırlı olduğu için bir rekabet ve bir çatışma vardır canlılar arasında. Çatışma da evrimin itici gücüdür demişti. Yani çatışarak canlılar evrimleşir. Güçlüler zayıfları eler. Hep güçlüler ayakta kaldığı için giderek güçlenir. Çatışma da evrimleştirir. Evrimin itici gücüdür. Bakıyoruz fosil kayıtlarına evrim var mı? Yok. Evrim yok. Ayrıca canlılara bakıyoruz. Hani fosil kayıtlarını da bir tarafa bıraktık. Evrimli olmadığını biliyoruz da. Aralarında dayanışma olduğunu görüyoruz. Yardımlaşma, değil mi? Karıncalar. Mükemmel bir sosyal yardımlaşma, bir sistem kurmuşlar. Evler, şehirler yapıyorlar yer altında. Bir yerde bir sel baskını olduğu zaman bir karınca gidiyor, diğer karıncalara haber veriyor. Hepsi birlikte sal yapıyorlar. Çünkü suyu iten özellikleri var. Hidrofobik özellikleri yok. Hepsi birbirine kenetleniyor. Batmıyorlar suyun içinde. Fakat altta kalanlar biraz sonra öleceği için hep alttakiler biraz sonra üste çıkıyor. Üsttekiler alta girerek böyle sal yaparak kaçıyorlar selden. Yuvayı yarı 30 saniyede boşaltıyorlar milyonlarca karınca. Şimdi burada çatışma mı var? Burada güçlü olan, zayıf olan ezdiği bir sistem mi var? O zaman sal yaparken saldaki alttaki karıncalar zayıf durumda. Üsttekiler güçlü durumda o an değil mi? Hayatta kalabilmek için alttakileri ezmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor değil mi? Öyle olmuyor. Alttakiler hep üste çıkıyorlar. Ne oldu Charles Darwin iddiaları? Hava gazı. Bu arılarda da böyle, diğer canlılarda da böyle. Alakası yok. Devam edelim şimdi. Engels diyor ki yine başka bir şeyinde Darwin, bakın Engels Darwin'i Marx'la eş tutacak kadar övüyor hatta. Diyor ki Darwin nasıl organik doğadaki evrim yasasını keşfettiyse. Yok, Darwin hiçbir şeyi keşfetmedi. Bütün söyledikleri hemen hemen az bir kısmı hariç yalan çıktı. Doğru söyledikleri de var. Mesela ne diyor? Ara geçiş formu yok diyor. Doğru. Doğruya doğru.
Evet, o arkadaşı var. Bitir öyle söyleyeyim.
Evet, Darwin nasıl organik doğadaki evrim yasasını keşfettiyse Marx da insanoğlunun tarihindeki evrim yasasını keşfetti diyor. Marx ne iddia etmişti? Tarihin formülünü bulduğunu iddia ediyordu.
Evet.
Değil mi? Sınıflar arası bir çatışma vardır. En son günümüzde proleterlerle, proletarya ile kapitalistler arasında bir sınıf çatışması olacak. Proletarya kapitalizmi ortadan kaldıracak, bir sınıf bilincine ulaşıp o kadar ezilecek ki bir sınıf bilincine ulaşacak. Daha sonra bu çatışmada kapitalist sistemi ortadan kaldıracak burjuvaziyi ve sınıfsız bir toplum olacak diyordu. Tarihte bu şekilde gelir diyordu. Değil mi? İlkel komünal toplum diyordu. Ondan sonra kölecilik, ondan sonra feodalizm, ondan sonra kapitalizm. Son aşaması diyordu bu diyordu. Kapitalizm de diyordu proletarya tarafından ortadan kaldırılacak. Sınıfsız bir proletaryanın hakim olduğu bir düzen olacak. Ne oldu? Bütün iddiaları yalan çıktı. Doğru çıkmadı. Çünkü böyle bir durum yok ortada. Sınıflar arası çatışma toplumda yani çatışma ilerleme değil hep gerileme getirmiştir. Bu fikirlerle milyonlarca insan katledildi. Hep kan döküldü. Sınıflar arası çatışma falan da yoktur. Evet gelir dağılımında bozukluklar oluyor toplumlarda. Ama bu adaletsizlikten kaynaklanıyor. adaletin olduğu bir sistemde, yani dinin olduğu bir sistemde, güzel ahlakın, mutlaka adalet olur. Ve bütün bu gelir dağılımındaki bozukluklar, çarpıklıklar da ortadan kalkar. Nitekim Mehdiyet döneminin özelliği budur. Zaten Karl Marx da Mehdiyet'i gördüğü için sosyal adaleti Tevrat'ta onu örnek alıyor. Ama onu zalimlikle birleştiriyor, zorbalıkla birleştiriyor, dinsizlikle. Çünkü baktığınız zaman hep dine karşı ifadelerini görüyorsunuz. Yine bakın Leon Trotsky, bu da komünizmin kurucularından, diyor ki Darwin'in buluşu tüm organik madde alanında diyalektiğin en büyük zaferi oldu diyor. Ya bize bu şunu gösteriyor, bakın bu söylenenler çok önemli. Darwinizm olmadan komünizm olmaz. Darwinizm olmadan materyalizm de olmaz. Çünkü Darwinizm, bu Darwinizm saçmalığı, materyalizmin, maddeyi mutlak kabul eden bu sapkın felsefenin, pagan dininin doğaya uyarlanmış halidir. Şuna dayanıyor yani, şunu doğaya da uyarlanmış hal derken şunu kastediyorum. Materyalizm maddeyi mutlak kabul ediyor. Madde diyor kendi kendini organize ettiği için diyor bütün bu sistemler oluştu diyor. Darwinizm iddiası da bu. Yani sadece madde var, haşa, yaratıcı yok diyor Darwinizm. Madde de diyor atomlar kendi kendini organize edip bir araya gelip bu sistemleri, canlıları ürettiler diyor, haşa, yarattılar diyor. Bu kepazelik ortaya çıktı. Yani bir kere fosil kayıtları, proteinlerin oluşmasının imkansızlığı, genetikten, moleküler biyolojiden, paleontolojiden, anatomiden, ondan sonra zoolojiden, botanikten gelen bütün bilgiler bize kusursuz bir yaratılış olduğunu ortaya koydu. Maddenin böyle bir özelliği falan yok. Ya atomun nasıl böyle bir özelliği olsun? Atom, cansız atomlar. Nasıl canlı sistemleri meydana getirirler? Yani durup dururken doğadan böyle toprağın içinden yavaş yavaş böyle kitap çıkıp, içine yazılar çıkıp, mürekkep. Hepsi toprakta var bunların. Ondan sonra üzerine mürekkepler, resimler oluşur mu? Tabii ki oluşmaz. O yazarın aklını gösterir değil mi? Bir yazarı vardır kitabın, bir akıl. O cümleleri anlamlı olarak yan yana getirmiştir. Doğadaki bütün sistemler, canlı sistemleri, bu anlattığımız sinekteki uçuş, hepsi Allah tarafından yaratıldığını kanıtlıyor bize. Dolayısıyla Darwinizm çöktü. Darwinizm çöktüğü için o zaman ne oldu? Tüm organik madde alanında diyalektiğin en büyük zaferi oldu. Darwin'in buluşu diyor, tüm organik madde alanında diyalektiğin en büyük zaferi oldu. Darwinizm çöktü, diyalektik materyalizm de çöktü. Komünizm çöktü. Yani komünizmin çökmesi için, komünizmin verdiği zararların yok olması için PKK'nın verdiği, mutlaka dedi hocamız, dün de söyledi bunu, bilimsel çalışma ve Darwinizme yönelik bilimsel çalışma gerekir. Materyalizme yönelik olan çalışma o kadar önemli değildir dedi hocamız. Çünkü siz Darwinizmi çökerttiğiniz zaman materyalizm zaten otomatik olarak çöküyor. Darwinizm çökmesi, yaratılışın ortaya konması Allah'ın yarattığını gösteriyor. Darwinizm çökmesi, diyalektik materyalizmi çökerttiği için komünizm zaten ayakta kalamıyor. Bunun böyle olduğunu nereden anlıyoruz? Mesela PKK terörü niye Darwinizme ve materyalizme ve komünizme bağlı? Şu bakalım bölücü başı ne diyor? Düşünme ve konuşma yetisini kazanmasıyla birlikte insandan bahsediyor. Yiyecek toplamada insan diğer hayvanlara karşı kendini savunmada, doğal afetlere karşı kendini korunmada bazı ilkel taş araçları geliştirerek ve hemcinsleriyle dayanışma içine girmek kaçınılmaz olur. Bu aşamaya kadar hayvanlar arasında geçerli olan biyolojinin evrimler kanunu hüküm sürmektedir. Darwinist. Yine başka bir sözünde diyor ki, bakın Bölcübaşı, hayvanın en ileri sosyalleşmiş biçimi insandır diyor. En vahşi hayvandır, insan en acımasız hayvandır. İşte bu fikirlerle, evet, bu Darwinist mantıklarla, bakın en vahşi hayvandır, öldürdüğü insanları, katlettiği vatandaşlarımızı, şehit ettiği insanlarımızı hayvan olarak görüyor. Haşa, yani değil mi? Evet. Söylüyor, en vahşi hayvandır diyor. Hayvanın diyor en ileri sosyalleşmiş biçimi insandır, insan hayvandır diyor. Yani onu diyor, ha insan öldürmüşüz diyor. Ha fare öldürmüşüm diyor, ha hamam böceği öldürmüşüm diyor, hiçbir şey fark etmez diyor. İşte bu mantık mutlaka bu mantığa gider. Yani mutlaka Darwinizm komünizme, komünizm de Leninizm ve Stalinizme gider. Nitekim diyor ki mesela Bölücübaşı, Marksist-Leninist teori çok iyi özümsenmelidir. Biz sosyalizmi siyasal sorunun çözümlenmesinde daha çok bir eylem kılavuzu olarak ele alacağız. Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Lenin olarak görüyor kendini. Ama aynı zamanda Lenin din düşmanı, değil mi? Marx din düşmanı. Toplumun afyonudur diyor din içine, haşa. Ay bakıyorsunuz, Stalin de din düşmanı, Mao da din düşmanı, aynı zamanda şey de din düşmanı, Bölücübaşı da din düşmanı. Mesela diyor ki, bakın Bölücübaşı, haşa, Allah'a tenzih ederiz. Tek tanrılı din ideolojileri baştan sona siyaset ideolojileridir. Dini söylem, Allah, peygamber ve melek gibi kavramlar haşa dönemin siyasi literatürüdür. Bakın diyor ki, lise dönemlerinde, kendisi için söylüyor Bölücübaşı, lise dönemlerinde büyük felsefik bunalım yaşadım. Tanrı ile savaşı verdim. Bu savaştan başarıyla çıktıktan sonra yarı tanrı oldum. Ya, tam bir psikopat söylemler. Lenin de bunu söylüyor. Marx da söylüyor. Trotski de söylüyor. Hepsi zaten komünizm diyorlar. Din düşmanıdır diyor. Çok açık bir şekilde Lenin söylüyor bunu, Marx söylüyor. Din düşmanıdır diyor yani. Ama ne getiriyor topluma? 150 milyon insan katlediliyor. Bir PKK terörüne bakıyorsunuz, on binlerce insanımız katledildi, şehit edildi. Hep böyle yani. Mutlaka zulüm vardır, mutlaka kan dökme vardır. Şeytan bu sistemi istiyor. Şeytan da darbinizmi kullanıyor, materyalizmi kullanıyor. Onun sonucunda da komünizm oluşuyor.
Evet. Hocamız Charles Darwin için bu geçtiğimiz yüzyılın yani Deccal olarak nitelendirmişti. Hakikaten teorisinin sonucunda da sosyal hayatta uyarlandığında vahşet çıkıyor. Katliam yapan insanların hareketlerinin işte böyle hayvana benzettikleri için haşa insanı başka ırkları rahat bir şekilde katledebilir hale getirecek bir ideolojik zemin hazırlamış oluyor. Halbuki Charles Darwin yani orada söylenen şey bilginin yanlışlığını anlatmak açısından bilimsel olarak yeni böyle bir buluş yapmamıştır. Bilimsel olarak yeni bir şey de ortaya koyamamıştır. Aynı dönemde yaşayan Richard Owen isimli British Natural History Museum'un da aynı zamanda kurucusu olan ve dinozor fosillerini de ilk bulup tanıyan, ona o ismi veren çok ünlü bir zoolog var, hayvan bilimci. O onun arkadaşıyken de bu teoriler gündemdeydi, yani bu konuşmalar oluyordu. Richard Owen mesela Charles Darwin'in bu teorisinin hiç mantıklı olmadığını, Allah inancının muhakkak olması gerektiğini söyleyip ondan bağlantıyı koparmış mesela. Konuşmamıyor. Yani o dönemde de bu görüşlerinin zırva saçma olduğunu birçok bilim orada adamı zaten bunu biliyordu. Bildiklerini de Charles Darwin'le irtibatlarını kesmesinden anlıyoruz. Fakat günümüze kadar bu teorinin bu kadar etkili olması ve bütün toplumlara kabul ettirilmesi ise işte o deccaliyetin, Marksizmin, değil mi? Materyalizmin, deccalin dininin ve deccalin üstün olduğu, onun geçtiğimiz yüzyılda hakim olduğundan ileri gelmekte. Yoksa bir bilimsel gerçeği ifade ettiğinden ve mantıklı geldiğinden değil. Nitekim bu çok metafizik bir konu. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın yeryüzünde yaşayacağı ahir zamanının bir belirtisi. Çünkü onun öncesinde yani Hazreti Mehdi'nin gelmeden önce bütün sistemlerin deneneceği, çok ölümlü katliamların oluşacağı ve Allah'ın dininin açıktan inkar edileceğini, ondan sonra da Hazreti Mehdi'nin inşallah gelip İslamiyet'i dünyaya hükümran edeceğini biliyoruz. Allah bu durumu ahir zamanda özel harikalarla yaratıyor. Yani her ne kadar geçtiğimiz yüzyılda büyük olaylar, böyle savaşlar olsa da bu yüzyılda inşallah önümüzdeki birkaç sene sonra, 10 yıl sonra mesela İslam'ın dünyaya hakim olduğunu ve savaşın sesinin olmadığını, her yerde barış olduğunu, her yerde güzellik olduğunu, sevginin dünyada insanların arasına tekrar döndüğünü, çünkü Allah'a imanla birlikte, Allah sevgisiyle birlikte insanların, insan kendi aralarındaki insan sevgisinin de arttığını göreceğiz. Mesela hayvan gibi gösteriyor evrimciler ve katlediyorlar. Halbuki bir Müslüman hayvanı da katletmez. Oldukça şefkatlidir bütün canlılara karşı. Her yerde güzel ve intizam ve düzen ve sanat düşkünüdür. İnsan sevgisi, insan hakkı, haklarının savunması en üst seviyededir. Yani sadece zorda olanı, hasta olanı, çocuklara, yaşlılara, bayanlara değil, bütün insanlığa, bütün canlılara karşı çok büyük bir şefkat besler. Ve hayatını bu şekilde devam ettirir Allah'ın izniyle. Çünkü Allah Kur'an'da her zaman için Müslümanın her yönden örnek olması gerektiğini, örnek olan bir Müslüman tipini, Müslüman karakterini Allah bize Kur'an'da öğütlüyor. Kur'an'ı dinlediğimizde tam manasıyla İslam'ı ve Müslümanlığı yaşadığımızda biz hayatın her yönü açısından örnek bir insan haline geliyoruz. En üstün ahlak İslam dininde ve Müslümanlıkta. En üst seviye sevgi yine İslamiyet'te. En üstün akıl Müslüman'da. En güzel sanat düşkünlüğü, kıyafet, estetik anlayışı, çevresindeki, mimarisindeki ve kendi evindeki ve kıyafetlerindeki estetik düşkünlüğü Müslüman da en önde. Müslüman en çok buna dikkat ediyor. Ve çevresindeki insanlara da bunu öğütlüyor. Ve bütün insanlara karşı da, değil mi, son derece makul ve onların faydasına çalışan bir karaktere bürünmüş oluyor. Yani kısacası evrimin savunan, evrim ideolojisini materyalist zihniyetin ortaya koymuş olduğu bu karanlık dünyanın tam zıttı, apaydınlık, berrak ve çok sevgi dolu bir dünyanın inşallah sunucusu olmuş oluyor Müslümanlar.
İnşallah. Bu tabii deccaliyetin sistemine karşı verilen fikri mücadele çok önemli. Üstad Said Nursi Hazretleri Mehdiyet dönemini, yani Mehdi'nin birinci ve en önemli vazifesi olarak nitelendiriyor. Bu tavuğuna karşı verdiği maddenin, tabiyün tavuğuna, yani veba hastalığı gibi, salgın bir hastalık gibi verilen mücadelenin birinci vazifesinin en önemli vazifesi olduğunu bildiriyor. Çünkü Darwinizm ve materyalizm ortadan kalktıktan sonra inşallah onun yerine güzel ahlak geliyor hemen. İnsanları çünkü hakikaten böyle sevgiden uzaklaştırdı 20. yüzyılda. Muazzam bir korku, tedirginlik, mutsuzluk, savaşlar, bunları getirdi Darwinizm. Sefillik, sefalet, ekonomideki bozukluklar, hepsi Darwinizm neticesinde oluşuyor, materyalizmin. Çünkü mesela dünyada 1.2 trilyon dolar silah harcamaları var. Niye oluyor bu? İşte Darwinizm, materyalizm sonucunda. Çünkü sürekli savaş ortamları var. İnsanlar savaşı çok normal bir şey kabul ediyor. Sürekli silahlanıyorlar. Sürekli savaş ve silahlanma kısır döngüye girmiş. 1.2 trilyon dolar yılda savaş harcamalarına gidiyor. Hiç savaşların olmadığını varsayalım. Güzel ahlak oluyor ki Mehdiyet döneminin özelliği budur inşallah. Bir damla kan bile akıtılmayacak. Herkes mutlu olacak. Tam refah, bolluk, bereket olacak. Bütün o 1.2 milyon trilyon dolar artı çok büyük paralar girecek ekonomiye. Çünkü herkes kasmayacak. Bencillik, egoizm ortadan kalkacak inşallah. Muazzam bir zenginlik dünya çapında adaletle dağılacak herkese. Hangisi daha güzel? Tabii ki bu daha güzel değil mi yani? Niye savaş olsun, niye kan dökülsün, niye fakirlik, niye mutsuzluk, niye sevgisizlik, merhametsizlik olsun? İşte yani bunu söylüyoruz çünkü Peygamberimiz Hazreti Mehdi'yle müjdeleşin diyor. Çok büyük bir müjde insanlık için. Yani bütün insanlık için büyük müjde. Herkes korunup kullanacak, mutlu olacak. Ateistler, darwinistler de, komünistler de korunup kullanacak inşallah. Onlar da diyecekler niye daha önce biz bu sistemi istemedik? Çünkü din ahlakı, din muazzam bir kolaylık meydana getiriyor. Dinin karşısında bir de yobazlık sistemi var. Darwinizm bir yobazlık, tarihin en büyük yobazlıklarından bir tanesi. 3000-4000 yıllık en büyük yobazlığı. Bir de bir yobazlık daha var. O da hurafelerle hareket eden, dinin dışına çıkartılmış olan münafıkhane bir sistem var. O da çok tehlikeli. Hocamız fikren ona karşı da Allah razı olsun mücadele ediyor. Çünkü Kur'an'ın dışına çıkmış uygulamalarla böyle dini yaşaması imkansız hale getirilmiş. Hurafelerle, bidatlerle böyle bir sistem de var. O da çok tehlikeli. Çünkü böyle dinden uzaklaşmış, dini yaşaması imkansız hale getirmiş, sanata, bilime, estetiğe düşman, değil mi? Kadına düşman, her şey düşman. Yani böyle bir zihniyet de var. Onun da yıkılması gerekiyor. Nitekim inşallah Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak hocamız bu faaliyetleri yapıyor. Hazreti Mehdi döneminin o da çok önemli bir özelliği. Nitekim Said Nursi Hazretleri de ceryanın münafıkhaneyi de yerle bir edeceğini söylüyor inşallah. Fikren. Değil mi? Kur'an'dan delillerle, hadisten inşallah delillerle bu sistemi de çökertiyor. Fikren. Nitekim dinin çok kolay olduğunu söylüyor Allah. Hakikaten insanın fıtratına en uygun olan, mutluluk getirecek olan ve hayatı da kolaylaştırıyor. Her şey kolaylaşıyor dinle. Bakın şeytandan Allah'a sığınırız. Münafıklar dini zorlaştırmaya çalışırlar. Ama Allah da, Allah'ın dini de çok kolaydır. Bunu Allah bildiriyor Kur'an'da. Şeytandan Allah'a sığınırız. Allah adına gerektiği gibi mücadele edin. Fikren mücadele. Bunu emrediyor. Bu kere emri Allah'ın. Demek ki herkesin bu fikri mücadelede elinden geleni yapması gerekiyor. Allah şöyle buyuruyor. O sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. Bakın hiçbir güçlük yok dinde. Din kolaylaştırıcıdır. Onun için Hazreti Mehdi de tahfif edici, hafifletici, kolaylaştırıcı olarak çıkıyor. Bütün bidatleri kaldırdığı için hurafeleri, bu din dışı uygulamaları, din yaşaması çok kolay olarak. İnsanlar şaşırıyorlar bir anda zaten yani böyle. Din ne kadar kolaymış aslında diye inşallah. Gerçi Kur'an'daki din Peygamberimiz döneminde olduğu gibi Peygamberimizin tefsirleriyle inşallah Asr-ı Saadet döneminde ki Mehdi'nin özelliği bu şekilde mezhepleri kaldırıyor. Bütün tarikatlar ve cemaatler Hazreti Mehdi'ye bağlanıyor inşallah. Hadislerde bildiriliyor bu. Ve çok kolay mutluluk getiren bir sistem inşallah. Sistem değil de Allah affetsin, yani Allah'ın dini, güzel ahlak getiriyor. Gerçek demokrasiyi getiriyor mesela. Gerçek demokrasi günümüzde yok. Sadece güzel ahlakla oluyor. Çünkü Allah, Müslüman hiçbir zaman zorlayamaz başkasını. Dinde zorlama yoktur diyor Allah. Haram olur. Yani birine baskı yapması, bir fikri dayatması haram olur. Dolayısıyla tam fikir özgürlüğü ve demokrasi getiriyor mesela Kur'an. Sanat, bilim ve estetik. Bilim emrediyor Allah. Allah sanatı ve estetiğiyle övüyor Kur'an'da ve tavsiye ediyor. Mesela Hazreti Süleyman'ın hayatı anlatılıyor değil mi? Sarayındaki sanat, estetik. Allah Müslümanların o şekilde yaşamalarını istiyor. Sadece israf etmeyin diyor Allah. Ve adaletli olun diyor. Yani aranızda dönüp dolaşan mesela devlet olmasın diyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Yani Müslüman Hazreti Mehdi'nin ahlakı çok üstün ahlaklı olduğu için çok cömert oluyor. Herkese adaletli olarak dağıtıyor. Herkes zengin oluyor yani Hazreti Mehdi döneminde. Hiç fakir kalmıyor. Bakın bu çok önemli. Bu böyle dünyada şu anda yaşayan insanların bilmediği bir sistem. Adaleti görecekler, zenginliği görecekler, refahı görecekler, barışı, demokrasiyi görecekler inşallah. Bu bakımdan inşallah din ahlakı tam çözüm. Ama Darwinizm ve materyalizm de fikren mücadeleyle ortadan kaldırılması çok önemli inşallah. Çünkü dinin önündeki sistem, yani deccaliyetin sistemi bu. Darwinizm kalktı mı bütün o deccaliyetin sistemi çöküyor, zincirleme. Komünizm de kalmıyor, faşizm de kalmıyor. Onun için diyor hocamız mesela PKK'ya karşı
fikri mücadele
olur. Adam ona din olarak inanmış, batıl bir din olarak. Komünizmi benimsemiş. Başka hiçbir şey kalmıyor. Dağa çıkmış onun için yani. Onun için öyle bir derdi yok. Mağarada yaşıyor çok, yani o din olarak kabul ettiği için onu. Ona inanmış, onun için mücadele ediyor. Ve sen ona gel yok çorba iç, seni evlendirelim falan filan dinlemez dedi hocamız bunları. Yani nitekim dinlemiyorlardı yani, öyle abuk sabuk şey olmaz. Onlara din de anlatılmıyor çünkü dini zaten kabul etmiyor. Haşa bir yaratıcının varlığını kabul etmiyor. Ama Darwinizm bilimsel geçersizliği anlatıldığı anda zaten ikna olur yani. Ona ulaşıldığı anda, ulaşılması için de hocamıza, yani ya hocamıza yardımcı olurlar inşallah. Ya da işte devletin dedi hocamız profesörleri var, doçentleri var. Onlar yararlansınlar bütün bu materyallerden, anlatılsın. O takdirde ne PKK kalır ne bir şey. Yani Darwinizm'in geçersizliğini anlayan bir adam komünist olamaz ondan sonra. Çünkü diyalektik materyalizme inanmaz zaten. O da çöküyor birlikte. Değil mi? Allah'ın yarattığı belli, tesadüfen olmamış. O zaman materyalizm geçersiz demektir. Materyalizm geçersizse diyalektik materyalizm geçersizdir. Yani komünizm geçersizdir. Komünist olmaz ki adam ondan sonra. Dağ da çıkmaz, hiçbir şey de yapmaz. Eylem de yapmaz, terör de yapmaz, kan da dökmez. Allah'tan korkar değil mi? Güzel ahlaklı olur. İşte tek çözüm fikri mücadele.
Kur'an ahlak.
Bu dönemin de özelliği bu inşallah. Allah'ın yarattığı bir kader.
Allah bunlar öncesinde, Hazreti Mehdi'nin öncesinde bütün sistemleri de denettiriyor ki insanların artık İslamiyet'in tek ve en güzel çözüm olduğuna tamamen kanatları yasin diye. Hani daha öncesinde peki ya şunu hiç denememiştik denecek bir şey kalmıyor. Çünkü bu ana kadar, yani bu yüzyıla kadar birçok sistem denendi. Hatta sistemler üzerinde kaç yüz milyon insan da öldürüldü. Öylesine şiddetli denemeler oldu. Ama Allah'ın izniyle evrim teorisinin silinmesiyle birlikte insanlar geçmişte yaptığı hataların tamamını da görüyorlar. Yani yanlış düzenlerin sonuçlarını da görüyorlar. Ve İslamiyet'in tek ve en güzel çözüm olduğuna net kanaatleri geliyor. İnşallah. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu dönemin Mehdi çağı olduğunu ve İslamiyet'in de hakim olarak bütün dinlerin üzerinde bir din olarak, yani bütün düzenlerin üzerinde bir düzen olarak her yerde artık kabul edileceğini inşallah söylüyor. Bunun da en büyük şeyi tabii Darwinizmin ortadan kalkması. Neyle? Bilimsel yollarla. Mesela evrimcilerin açıklayamayacağı bir konu daha var. O da kamuflaj. Yani evrimciler sürekli canlı grupların ayrılıp daha sonra da çığ gibi başka canlı gruplarına dönüştüğünü söylüyorlar. Yani mesela bitkiler ayrı, tek hücreler ayrı, omurgalılar ayrı, mantarlar ayrı mesela olduğunu söylüyorlar. Halbuki bakıyoruz ki mesela kamuflajla ilgili birkaç tane resim göstereceğim. Yani hayvan ama bitki görünümünde, bitki ama hayvan görünümünde. Öbürü yosun, öbürü başka bir şey. Demek ki hepsinin aslında görünümü aynı olmasına rağmen farklı canlıları temsil ettiğinden dolayı, yani farklı DNA'nın aynı görünümünde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bütün bilginin tamamının sahip olan Allah tarafından hepsini yarattığını bize gösteriyor. Mesela bakın, şurada görmüş olduğunuz bir tane deniz ejderi. Bu deniz ejderleri denizlerin çok süslü, nadide, güzel, estetik bir canlısı. Ama böyle yosun gibi, bak, dallı, yapraklı bir şey gibi görünüyor. Fakat bu deniz atına benzer bir canlı. Burada ne görüyoruz? Zehirli deniz kestanesi saçakları arasında saklanan bir karides görüyoruz. Karides, başka bir canlının aynı şekil, desen ve formlarına sahip, simetri deseniz var, renkler deseniz var, hepsi aynı. Mesela başka renkli mercanlar arasında gizlenen püsküllü iskorpit balığı. Mesela mercan ne? Bunlar normalde okyanusun %1'ini oluşturan ve okyanustaki canlıların çok büyük bir kısmına ev sahipliği yapan bir canlı grubu. Fakat içinde ne var? İskorpit balığı var. Hem bir uyum burada görüyoruz, hem de bir renk ahengi görüyoruz. Bu iskorpit balığına da orada yaşayan mercanların da bütün bilgisine haiz yaratıcının bir eseridir inşallah. Burada ne görüyoruz? Tüylü bir kurbağa balığı. Ortamdaki toprakla aynı neredeyse görünüme sahip. Seçmesi çok zor. Yani kurbağanın ancak bu ortamda varken bu üzerindeki şekiller bir anlam kazanıyor. Başka bir şekil olursa, mesela başka renklerde olursa burada çok belli olur ve kamuflajın bir anlamı kalmaz. Ne var? Yumuşak mercanlar arasında kamufle olmuş deniz salyangozu görüyoruz. Ben pek göremiyorum ama o kadar iyi kamufle olmuş vaziyette. Gördüğünüz gibi yine mercanlar arasında yaşayan başka bir canlı. Deniz çayırı arasındaki çift uçlu deniz iğnesi. Yani tam bak bitki görünümünde fakat bir balık. Yeşil renkli, o bitkinin bir dalı gibi. Ama burada maşallah Allah'ın detay sanatını görüyoruz. Resifler üzerinde duran püsküllü iskorpit balığı, az öncekinin bir benzeri. Yani bu balık istese bu şekli üzerinde oluşturamaz. Oluşturduğu zaman bir anlam olması için de bu resiflerin olduğu yerde yaşaması lazım. Demek ki resiflerin ve püsküllü iskorpit balığının aynı anda aynı ortamda birlikte yaşama başlamış olmaları lazım. Ki şu gördüğünüz fotoğraf bir anlam kazansın. Bu da yine kademe kademe canlıların oluşmadığını, hepsinin bir anda ve mükemmel yaratıldığını gösteriyor. Kumların arasında gizlenen bir ahtapot görüyoruz. Yani alttaki yazıdan gözlerimiz arıyor ve buluyor. Normalde çok kamufle olmuş. Başka bir iskorpit balığı. Ve burada sunumumuzu bitiriyoruz maşallah. Allah bütün bilgiye sahip, bütün bilgisinin bize tecellilerini çok ayrı ayrı gösteriyor. Mesela çiçeklerde siz eğer onun bir oranı vardı. 1.618 oranıyla ilgili açıları düzenlerseniz, yaprakları mesela şuradaki çiçeğe bakarak söylüyorum da, özellikle taç yapraklar içerisindeki bitkide bu düzende olursa bir ahenk oluşuyor. Mesela bu ahenk bir bilginin ürünü. Eğer tam oranda 1.618 altın oranda buradaki dizilimler oluşursa o zaman bir ahenk oluşuyor. Estetik o zaman ortaya çıkıyor. Tamam, baktığımız zaman içerisindeki hücrelerin hepsinde proteinler sentezleniyor. Orada hücre iskeletleri var. Çeşitli formda canlı reaksiyonları, canlılık reaksiyonları vuku buluyor ama yani gözü ve kulağı olmayan bir bitkinin estetik anlayışının, ama kime göre estetik anlayışının? İnsana göre. Dışarıdan gözlemleyen bir insana göre estetik anlayışının olması çok mucizevi. Ya bitkinin estetiğe ihtiyacı yokken üzerinde çok çok detaylı geometrilerle sunulmuş bayağı güzel renklerin bir araya gelimiyle oluşmuş bir ahenk görüyoruz. Bu yüce Allah'ın bize bir rahmeti ve ilminin bilgisinin bir göstergesi. Hayvanlarda da var mesela. Nautilus da var. Suyun altında yaşıyor. İcabında 1000 metreye dalabiliyor. İcabında 400 metreye çıkabiliyor. Üzerinde çok çok güzel Nautilus'te muazzam bir altın oran var. Bu neyin ürünü? Oradaki matematiksel bir hesapla yani matematiksel hesabın içerisindeki geometrinin bir bize gösterdiği bir görsel. Allah burada bize bilgisini gösteriyor. Yani hem rahmetini hem de sanatkarlığını gösteriyor. Ki biz Allah'ın varlığına oradan kanaat getirelim inşallah. Çevremize biz neye baksak? Mesela yağan yağmur sularıyla buharlaşan yağmur su damlalarının, su oranının her yıl olanının eşit olduğunu görüyoruz. Burada bir denge var. Fakat suyu kullanmayan canlı yok. Bütün canlıların bedenlerinde su var. Bütün canlıların su tüketimi var, su salınımı var. Bitkiler mesela su kullanıyor, bakteriler de kullanıyor. Tek hücre canlılar, çok hücre canlılar da kullanıyor. Hepsi su kullanıyor. Su denin daha sonra buharlaşıp bulutlardan yağmur olduğu zaman yeryüzüne iniyor. Ya nasıl olur da bunların ikisi sürekli dengede kalır? Milyonlarca yıldır. Neden? Çünkü Allah'ın kudretiyle her canlının içerisindeki reaksiyonlarda kullanılan su ile gökyüzünden aşağı inen su her zaman dengede yaratılıyordu ondan. Çünkü bir kontrol eden, o sisteme müdahale eden bir yaratıcı olmazsa o zaman ortada düzen ve dengede olmaz Allah'ın izniyle. Dolayısıyla biz Allah'ın yarattığını her yere baktığımızda her detayında görürüz. Bitkinin yaprağındaki o küçük stroma denilen boşlukların dan yapılan mesela terlemelerde oraya bitkinin su kaybetmemesi için gerekli protein diziliminde, çünkü oradaki protein dizilimi gerekli olmasa bitkiden sürekli dışarıya sıcak olduğu zaman buharlaşmayla su aşağı çıkacak. Olmaması için gerekli oradaki sistemlerin oraya konulmasında bitkilerin gösterdiği bu akıl alameti gösterdiği reaksiyonlarda, estetikte ve bütün dengelerde ve uyumlarda biz Allah'ın tecellisini her yerde görüyoruz maşallah.
İnşallah.
Sadece detaylı bakmak yeterli oluyor.
İşte kim görüyor? Temiz akıl sahipleri görüyor. Yani samimiyetle bakanlar görür hakikaten. Ama eğer bir insan yani sadece Allah'ı inkar etmek amacında yola çıkmışsa, ki bir kısım davetçilerde bunu görüyoruz, o zaman kabul etmiyorlar. Yani hangi delili görseler onu Allah ayette bildiriyor. Bakın şeytandan Allah'a sığınırız. Allah şöyle buyuruyor. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerinden engelleyeceğim diyor. Yani Allah'a karşı büyüklenenleri, Allah'ın varlığını kabul etmek istemeyenleri ayetlerinden engelleyeceğim. Onlar her ayeti görseler bile, yani Allah'ın yarattığının her delilini görseler bile ona inanmazlar diyor Allah. Dost doğru yolu rüşt yolunu da görseler yol olarak benimsemezler. Yani değil mi? Bu dost doğru yol bir din yani. Allah insanı kulluk etmek üzere yaratmıştır. Kur'an'ı göndermiştir. Kur'an'ı da görseler inanmazlar. Yol olarak benimsemezler. Azgınlık yolunu gördüklerinde ise onu yol olarak benimserler diyor. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil olmaları dolayısıyladır. Halbuki insan kulluk etmek üzere yaratılmıştır. Yani dünyanın başka bir yaratılış amacı yok. Allah'ın yarattığı çok açık. Yani Allah kesin olarak var. Böyle bilimsel delile de ihtiyaç yok. Yani bakan biri yokken var edildiğini, üç boyutlu bu renkli, sesli dünyanın, görüntünün Allah tarafından yaratıldığını hemen anlar zaten. Hep samimiyetle bakan biri, düz mantıkla. Kaldı ki hep bakın Allah'ın yaratmasının delilleri var her yerde. Yani biz doğada nereye baksak Allah bu mesajı veriyor. Çünkü mükemmel bir düzen, nizam ve intizam var her yerde. Evrenin her tarafında, atomun boyutunda da böyle, canlılarda da böyle, yukarıya göğe bakıyoruz yine böyle bu şekilde değil mi? Dünyanın yörüngesi böyle, zayıf nükleer kuvvet bu şekilde, yer çekimi bu şekilde, her yerde bir mükemmellik. Demek ki bir sonsuz akıl sahibi yaratıcının varlığını ve sonsuz gücünü gösteriyor bize.
Evet.
Mesela bunun için yani insanın üzerine düşen değil mi? Kabul edip Allah'ın yarattığı farkında olup inşallah Allah'a kulluk etmek. Yani yaratılış amacı bu. Bunun ertelenmesi ve ölüm anında ölüm korkusundan dolayı yapılacak tövbeyi Allah kabul etmeyeceğini bildiriyor. Yani bu bir uyarı. Bir kere insan hayattayken bu uyarıyı dikkate alıp inşallah düşünmeli, ona göre yaşamalı, ona göre hareket etmeli. Bakın Allah ayette şöyle bildiriyor. Ölüm anında olacak tevbeyi kabul etmeyeceğini. Şeytandan Allah'a sığınırız. Tevbe ne kötülükleri yapıp edip de onlardan birine ölüm çatınca ben şimdi gerçekten tevbe ettim diyenler. Yani ölüm geldiğinde ölüm çatınca ben şimdi gerçekten tevbe ettim diyenler ne de kafir olarak ölenler için değil. Böyleleri için acı bir azap hazırlamışızdır. Yani Allah'ın tehdidi var. Sonsuz cehennem var. Bunu kimsenin unutmaması gerekiyor inşallah. Her şey de çok açık yani. Allah'ın yarattığı çok açık. Yine bakın başka bir ayette Allah örnek veriyor. Firavun'a örnek veriyor. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve askerleri azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Hazreti Musa'nın peşine düşüyorlar azgınlıkla Firavun ve askerleri. Sular onu boğacak düzeye erişince Firavun, İsrailoğullarının kendisine inandığı ilahtan başka ilah olmadığına inandım ve ben de Müslümanlardanım diyor. Yani ölüm gelince orada sözde ama iman ettiğini söylüyor. Ama Allah diyor ki şimdi öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandır. Çıkaranlardandın. Yani tövbesi kabul edilmiyor. Allah ibret olarak bedeniyle kurtarıyor. Yani insan inşallah çok makul, düz mantıkla Allah'ın varlığı çok kesin, dinin varlığı kesin inşallah. Ahiret kesin. Kesin olarak sonsuz ahiret var. Kısacık dünya hayatı. Burada Allah'a kulluk etmek üzere gelmişiz inşallah. Sabredeceğiz. Güzel neşeyle. Ne güzel Allah'ın varlığıyla güzel her şey. İnsan sonsuz yaşamak istiyor. Sonsuz yaşamak sonsuz yaratıcının varlığıyla mümkün. Allah'ın varlığıyla inşallah. Sonsuz akıl sahibi Allah. Sonsuz merhamet ve sonsuz adalet sahibi. Yani insanın merhametini düşünelim. İnsanın merhameti sonludur. Çok yani Allah'ın öğrettiği merhameti biz biliyoruz. Allah'ın merhameti sonsuz. Ne kadar güzel. Her şeyi kontrol ediyor. Ve her şeyi hayır üzere yaratmış inşallah. Mükemmel bir şey bu yani. Böyle Allah'ın varlığıyla güzel her şey. Aksi yani onların iddia ettiği gibi kaos ortamı korkunç bir şey bu yani. Olmaz da. Bunun fikri bile korkunç bir şey bir insan için. Ne olacağı belli değil. Ölecek, yok olacak, yarın ne olacak, öbür gün ne olacak böyle. Onun için deliriyorlar, çıldırıyorlar korkudan. Mesela Lenin çıldırarak ölmüş. Nietzsche çıldırarak ölüyor. O Stalin hepsi çıldırarak ölüyorlar. Yani baktığınız zaman böyle niye? Böyle bir kabusun içindeler çünkü. Katliam yapıyor, zulüm yapıyor. Ama onu mahvediyor böyle yani. Akıl sağlığı da gidiyor. Aklını kaçırıyor ondan sonra. Değil mi? Dün gösterdik Lenin'in resimlerini.
Evet.
Herif çıldırarak ölmüş yani böyle. Pislik, toz, toprak içinde böyle. O öyle korkunç bir durumdaymış ki. Ona böyle özel makyaj yapıyorlar o düzeltmek için. Devlet sırrı olarak saklanıyor. Sonradan ortaya çıkıyor resimlerde zaten. Bu niye oluyor? İşte Allah'a inanç olmadığında olur. Yani dinsizliğin kabusu. Müthiş bir kabus meydana getiriyor dinsizlik. Korku ortamı. Kahrediyor Allah. Yani böyle Allah'ın kahhar sıfatı var inşallah. Kahreden. Allah'ın azap verici özelliği var inşallah. Sonsuz azap veriyor yani. Cehennem var. Ama iman edenlere de Allah'a samimi olarak teslim olanlara sonsuz cenneti var Allah'ın inşallah. Hoşnutlu ve rızası onun üstünde inşallah. Yani insan tabii bunu hep düşünerek hareket etmeli. Ölüm çok yakın. Ölümü de düşünmeli. Ölüm şuuru açan bir şey zaten böyle. İnsanın keyfini kaçıran değil. Tam tersine insan yani aklı başında Müslüman cehenneme gitmekten korkar. Ölümden korkmaz. Çünkü sonsuz bir hayat var. Ne kadar güzel değil mi? İnsan sonsuz yaşamak istemiyor mu? Sen sonsuz yaşamak istemiyor musun?
Evet.
Değil mi? İnsan ona göre yani fıtratı. Ben de öyle, herkes de öyledir. Ölmekle ölüm yok olup gitmek istemez ki insan. Allah var olduğu için sonsuz hayat var zaten. Sonsuz hayat Allah var çünkü inşallah. Ve biz de sonsuzlukta başlamış durumda. Kitabımızın, hocamızın kitabının adı bu. İnşallah onu okumalarını tavsiye ederiz. Sonsuzlukta başladı şu anda. Ölümle yani sonsuz hayat başlıyor zaten inşallah. Bitmek değil. Başlamış oluyor inşallah.
Aslında şimdi başladı sonsuz evet. Hayat. Zaten müminin aklı, sadece akıl müminde bulunur, Müslümanda bulunur. Onun en büyük göstergesi de mümin planını sonsuza yapar diye söylemişti hocamız. Mesela bugünün dünyada yaşayan birçok Müslüman olmayan ve mesela inkarcı veya diğer yani Allah'a iman etmeyen insanlar planlarını kısa vadeli yapıyorlar dünyada, ehli dünyalar. 10 yıl sonrasında, 20 yıl sonrasında, 10 yıl sonrasında ev yapacağım, 20 yıl sonra emekli olacağım, 30 yıl sonra torunlarım olacak gibi kısa vadeli planlar yapıyorlar. Ki 50-100 yıl sonra kimse kalmayacak. Kendisinin yani 50-100 yıl sonra dünyada kendisinin olmayacağı çok belli bir şekilde. Ama mümin planını sonsuza yapıyor ve diyor ki ben Allah'ın cennetinde sonsuza kadar yaşayacağım diyor. Yani bundan daha akıllıca ve daha üstün bir plan olabilir mi? Olamaz. Çünkü inkar eden dünyada ne planı yaparsa yapsın, dünyanın sonuyla birlikte o da yok olacak. Yani yok olmaya mahkum bir plan yapmış oluyor. Mümin ise Allah'a teslim ediyor kendisini. Hem çok konforlu bir hayat yaşıyor, güzel bir hayat yaşıyor bu dünyada da. Hem de ahirette de çok güzel bir hayat yaşıyor. Ve sonsuza doğru yaşıyor inşallah. Ama planını bu dünyada yaşayıp, yapıp, sadece bu dünyaya göre yapıp, Allah'a iman etmeyen insanlar da yine bu sefer azap görecekler cehennemde. Onların durumu da yani boş bir durum değil. Onlardan müminlerin tam aksine, müminler cennetin sonsuz, cennetin içinde sonsuz nimetlerle birlikteyken onlar da cehennem azabına tanık olacaklar tabii ki inşallah.
İnşallah. Bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Saat 22'den itibaren Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programını Sayın Adnan Hocamızın katılımıyla Kanal Avrupa, Çay TV, A9 TV, Mavi Karadeniz TV, Harun Yahya.tv'den canlı olarak takip edebilirsiniz.